Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com, Özgür Sancar'la spor kazanını sunar. Hepinize merhaba, iyi günler, güzel bir gün geçirmenizi temenni ediyorum. Ya da eğer öyle değilse günün kalan bölümünün iyi geçmesini umuyorum. Değerli Nijer, son derece heyecanlı bir şampiyonluk yarışı devam ediyor. Bakalım Fenerbahçe Alanya Spor deplasmanında bu akşam kazanıp şansını sürdürecek mi? Çünkü lider Beşiktaş en zor deplasman maçlarından bir tanesini. Çaykur Rizespor, bakalım Alanya deplasmanına nasıl bir 11 ile çıkıyor Fenerbahçe. İki tane sürpriz ismin olacağından bahsediliyor Fenerbahçe'nin 11'inde. Programımızın ilerleyen aşamalarında bunu aktaracağız size. Ayrıca Beşiktaş'ta dün maçtan sonra ne yaşandı? Sergen Yalçın'ın Hatayspor'la ilgili yorumu Hatay'da nasıl yankı buldu ve Galatasaray'daki son durum. Trabzonspor'un dün oynadığı Göztepe maçı 1-1 berabere bitti ve Başkan Ahmet Ağoğlu'nun yaptığı çok önemli bir açıklama vardı. Bu açıklamanın Trabzon'daki yansımasını da yine program çerçevesinde bulabileceksiniz.
Spor kazanında bugün.
Galatasaray'da 29 Mayıs'taki seçim öncesi son durum ne? Beşiktaş'ın Hatay Spor'a tepkisi Hatay'da nasıl yankı buldu? Fenerbahçe bu akşamki maça hangi 11'le çıkacak? Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu'nun biz gideriz, Abdullah Avcı kalır sözü 8 ay sonra yapılacak kongrede aday olmayacağı anlamına mı geliyor? Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlası az sonra Özgür Sancar'la Spor Kazanında.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Tekrar merhaba, hoş geldiniz. Beşiktaş'tan Gökhan Töre ile ilgili bir açıklama geldi. Futbolcunun sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edilmiş. Atiba'nın da bir sakatlığı vardı ama sakatlığı Hatayspor maçında oynamasına engel değil. Bütün bunların detaylarına bakacağız. Ama öncesinde dün akşama götüreceğiz sizleri. Lider Beşiktaş zor deplasmandan 3-2'lik galibiyette ayrıldı. 3-0 öne geçmişti. İlk yarıda 1-0'lık üstünlüğü vardı. 2 tane golü offside gerekçesiyle, bir tanesi ele çarpma gerekçesiyle iptal edildi. Üstün bir oyun oynadı Beşiktaş ama son dakikalar da ne oldu? Bütün bunlarla birlikte saha dışında da bir takım tartışmalar var. Sergen Yalçın'ın yaptığı açıklama da saha dışındaki tartışmaların pekişmesine sebebiyet verdi. Maçtan sonra hep birlikte dinliyoruz.
Öncelikle tabii bugün için kazanmak çok önemliydi. Zor bir müsabakaydı. Rizespor'da bilançoya geldikten sonra ciddi çıkış içerisinde olan ve oyuncu kalitesi de gayet iyi bir takım. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Onu söyleyeyim öncelikle. Yani müsaade ederlerse olmak istiyoruz. Öyle başlayayım. Mücadele ediyoruz. Bir sürü oyuncumuz var. Sakat, cezalı, sıkıntılı oyuncularımız, sezonu kapatan oyuncularımız. Dar bir kadroyla yolumuza devam ediyoruz. Ama ona rağmen sahaya çıkan oyuncularımız karakterli bir şekilde, yürekli bir şekilde bütün her şeylerini ortaya koyarak maçları kazanmak için her şeylerini veriyorlar. Öncelikle oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hepsi aslan gibi çıkıyorlar. Sahada savaşıyorlar. Bugün çok zor bir deplasmandan altın değerinde bir 3 puan. Bizim için belki de son 5'linin en önemli maçlarından bir tanesiydi. Zor bir deplasman çünkü. Önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum ve kalan 4 haftaya hala elimizde bir krediyle devam ediyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte oyunlar çok daha iyi olur. Çok bunun daha üzerinde mücadele ederiz ve hak ettiğimiz şampiyonluğu kazanırız. Tek düşüncemiz şu bundan sonrası için camia olarak yönetimle, başkanla, taraftarla, oyuncularla, teknik ekiple kenetlenmiş durumda. Bunu almak için hepimiz her şeyimizi vereceğiz. Biz de vereceğiz, oyuncular da verecek. Herkes en iyisini yapmaya çalışacak. Mücadelenin maksimumunu verecek herkes sahaya çıktığı zaman. Çünkü şampiyonluklar kolay kazanılmıyor. Özveride bulunmadan, acı çekmeden şampiyon olamazsın. Bugün bunu çektik, bundan sonra da çekebiliriz. Ama her şeyden önemlisi 3 puan almak. Hatay maçına değinmek istiyorum. Biz Hatayspor'la konuştuk. Dedik ki maçı bir gün sonrasını alalım. Yani biz Rize'den geliyoruz. Gece 2'de 3'te döneceğiz. Yeterli süre yok dinlenmemiz için. Onlar kabul etmediler. Sırada cumartesi oynamak istediler. Ve bunun nedenini anlayamadık. Hep bahsediyoruz ya, oyuncu sağlığı, sporcu sağlığı, insan sağlığı. Hep konuşuyoruz ya bunu. Biz bu Reddi anlayamadık Beşiktaş camiası olarak. Rize Spor'a teklif ettik, kabul ettiler. Kayseri Spor'a teklif ettik, onlar da kabul ettiler. İki camiaya da teşekkür ediyoruz bize bu saygıyı, bu güzelliği gösterdiği için. Özellikle Kayseri Spor ve Rize Spor camiasına ben teşekkür ediyorum kendi camiam adına. Ama Hatay Spor bunu kabul etmedi. Bir gün sonra aldırmadı maçı. Neden aldırmadı mesela? Biz çok merak ediyoruz. Hatay Spor'un şampiyon olma derdi yok, küme düşme derdi yok. Ya maçı bir gün sonra oynamamızın kime ne zararı olabilir ki? Biz yorgun olan takımız. Çarşamba oynuyoruz, cumartesi oynuyoruz. Onlar bir gün önce oynadılar. Bugün gündüz oynayan takımlar var. Hiç kimse maç oynamıyor. Cumartesi günü bir tek Beşiktaş'a maç yazıyorlar. Beşiktaş oynuyor. Şimdi bunun arkasında ne var? Ben bunu özellikle Futbol Federasyonu'nda bu maç programı yapan arkadaşlara soruyorum. Neyin peşindesiniz? Bunun arkasında ne var? Biz elimizden gelen mücadeleyi camia olarak, oyuncu olarak, tarafta her şeyle veriyoruz. Siz neyin peşindesiniz? Bunu soruyorum size ben.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor.
Az önce Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı dinledik. 3-2'lik Çaykurrizespor deplasman galibiyetinin ardından Hatayspor'a sitem etti. Hatayspor'a bir ricada bulunduk. Maçı cumartesi günü oynamayalım. Biz çok geç saatlerde Rize'den döneceğiz. Hazırlanmamız zor olur. Daha önce Çaykurrizespor'a böyle bir teklifte bulunduk. Onlar kabul etti. Daha önce Kayserispor'a böyle bir teklifte bulunduk. Onlar da kabul etti. Niçin Hatayspor bunu ilk planda reddediyor? Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'nda maç takvimini ayarlayan arkadaşlar niçin böyle bir ayarlama yapılıyor diyor. Net bir biçimde şunu söylüyor Sergen Yalçın. Yani şampiyon olmamamız adına bizim önümüze değişik türlü engeller çıkartılıyor ama biz bu engelleri aşacağız diyor. Sayın Başkan'ın, Ahmet Nur Çebi'nin de Trabzon'da havalimanında Rize Spor maçından önce, biliyorsunuz önce takımlar Trabzon'a gidiyor. Havalimanında taraftarların da bulunduğu bir ortamda benzer açıklamalar yaptığını hatırlıyoruz. Yani Beşiktaş'ta net bir biçimde Beşiktaş'ın şampiyon olması, olmaması, şampiyonluk yolunda önüne engeller çıkartılması konusunda bir takım bilinçli çabaların olduğu düşüncesi yatıyor. Elbette ki bu değişik şekillerde yorumlanabilir. Farklı bakış açıları da söz konusu olabilir. Hatayspor'un da bu konuda ne düşündüğünü Onursal Başkan Lütfü Savaş, aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, kendisiyle yapacağımız telefon bağlantısıyla sizlere aktaracağız. Her iki cephede bakalım bu durumu nasıl değerlendiriyor. Sayın Seyit Ateş bizimle birlikte, Beşiktaş'ın etkin isimlerinden eski yönetim kurulu üyesi. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba.
Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
İyi çalışmalar dilerim. Ne dersiniz? Sergen Yalçın bu söylemlerinde haklı mı sizce?
Yani bence %100 haklı. Çünkü yani baktığınızda olaylara böyle kafa yorduğunuzda ortaya çıkan manzara maalesef Sergen Hoca'yı haklı çıkarıyor. Ahmet Nurçevi Başkan'ı haklı çıkarıyor. Yani insan endişeleniyor gerçekten. Yani Beşiktaş'la ilgili yapılan iş ve işlemler biraz endişe verici boyutta. Bugün bir arkadaş yazıyor, işte bir gazeteci beyefendi yorum yapmış. Ya işte maçları yayıncı kuruluş ayarlıyor. Ya siz koskoca Türkiye Futbol Federasyonu'sunuz. Yayıncı kuruluşa diyeceksiniz ki ben ligimin son 4 haftası gelmiş. Ben artık sizin planlamanızı değil, ben ortada şaibeyi, ortada efendim endişeyi kaldırmak, bu 82 milyonun, 85 milyon nüfusun endişeleri giderme adına istediğim planlama yaparım diyecek. Bana göre Hatayspor'dan izin alınması talebi bile yanlıştır yani. Niye yanlıştır? Ben Türkiye Futbol Federasyonu'ysam, biz hayatımızda bu tür şeyleri çok yaşadık ya. Yani bunu ille Süper Lig'de mi uygulayacaksınız? Hayır, her yerde. Futbolun her noktasında bulunmuş biriyim. Yani ben bu tür şeylerde de bulundum. Yani görevlerde de bulundum. Maç verilme pozisyonlarında da oldum. Ama hiçbir kulübe zaman içerisinde sadece bilgisine başvurduk. Ama zaruri hallerde o bilgiyi de çok ciddiye almadık. Maçı verdik. Çünkü şey gelmiş, ihbar gelmiş. Şu maçla ilgili şöyle yapılacak, şu maçla ilgili böyle olacak, güvenlik problemi olacak gibi bir sürü mazeretiniz var. Devletin bir sürü mazereti var ama maalesef Beşiktaş olunca nedense hiçbir mazeret kabul edilmiyor. Her şey göz ardı ediliyor. Şimdi Galatasaray bizimle dün oynadı. Niye Galatasaray cumartesi bizimle oynamıyor da pazar oynuyor? Yani bunu sormak lazım yani. Fenerbahçe bugün oynuyor. Tamam. Fenerbahçe'de o zaman normal şartlarda bugün oynuyorsa pazar günü oynaması lazım. Neden siz pazartesine Fenerbahçe'nin maçını veriyorsunuz? Aslında bu üç büyük kulübün de birbirleriyle ilgili problemi yok. Yani Sergen Hoca'nın da dediği gibi bizim Fenerbahçe ile Galatasaray ile ilgili asla problemimiz yok. Ya biz maçlarımızı aldıktan sonra zaten sonucu almış olacağız. Bizim operasyonlara problem, yani operasyonlar bizi rahatsız ediyor. Ben ciddi manada operasyon yapıldığını söylüyorum. Size enteresan bir şey söyleyeyim.
Bu operasyon Beşiktaş'a yönelik bu operasyon kim tarafından yapılıyor tam olarak?
Ya ben ya bu ülkede herkes her zaman operasyon yapmıştır ama hep o belli olan el hiç belli olmamıştır. O bilinen el hiç ortaya çıkmamıştır. Hep perde arkasında bir abi vardır, bir büyük vardır, bir derinlik vardır. Bu sene de o derin kısım nedense hep Beşiktaş'ın aleyhinde bazı şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi dün akşamki maçta...
Peki çok özür dilerim. O maça geçmeden önce bu bahsettiğiniz derin ya da işte derindeki eller Beşiktaş'ın yerine kimi şampiyon yapmaya çalışıyor sizce?
Ya şimdi Fenerbahçe yöneticileri bundan bir hafta 15-20 gün önce iPad'lerle çıktılar televizyon ekranlarında maç sonunda. Dediler ki gösterdiler görüntüleri. Bak bu görüntü işte böyledir, VAR'daki çizgi şöyle olması lazım falan ve VAR'da bir FETÖ'cü var dediler. Bir FETÖ'cü var dediler. Biz Cumhuriyet Savcılıklarına müracaat ediyoruz. Bu adam FETÖ'nün işte ayağı, FETÖ'nün devam ediyor dediler. Ondan bir gün sonra, iki gün sonra da ya FETÖ'cü yani sonra ne oldu bu FETÖ'cü VAR çizgisi operatörü? Halen duruyor orada. Ve
son maçta Kasımpaşa maçında da görev yaptı.
Evet, ben dün akşamki maçımda VAR operatörünün onu olduğunu zannediyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Atiba'nın Laiç'in attığı ve Gökhan Tören'in offside'de olduğu çekme bir pozisyon var biliyorsunuz. Hı hı. O çizgiyi ben dün akşam çok ciddi manada bu işin çok uzmanı olan arkadaşlarımız görüntüler hazırladılar. Ve size samimiyetle söylüyorum ki o pozisyon ne zaman çekilmiş biliyor musun? Gökhan Tören'in pozisyonu yani 5 santim, 3 santim offside pozisyonu. Larry'nin ayağından top yarım metre uzaklaştıktan sonra o çizgi çizilmiş.
Bu ne anlama geliyor tam olarak?
Bu yani, şu anlama geliyor. Offside pozisyonu offside değil. Gökhan Töre, Larry'nin Atiba'nın ayağından top çıkmadan çıktığı an offside değil. Çıktıktan 30-40 santim sonra yani yarım metre uzaklaştıktan sonra Gökhan Töre'nin o pozisyonunu baz almış bu çizgi operatörleri. Ben de diyorum ki o Fenerbahçe'nin şikayetçi olduğu gizli FETÖ'cü VAR operatörleri şu anda Riva'daki Türkiye Futbol Federasyonu testlerinde maalesef iş başındalar. Ve bunlar bir abilerini belki de şampiyon yapmak istiyorlar. Geçmişte gönül bağı olan, himmet bağı olan, hizmet bağı olan bir abileriyle ilgili daha doğru düşünüyorlardı. Daha sevimli bakıyorlardı, daha sempatik bakıyorlardı, daha duygusal bakıyorlardı. E şimdi niye bizim aklımıza bunlar gelmesin? Fenerbahçeli yöneticinin aklına VAR operatörü işte FETÖ'cüdür diye geliyorsa ben de o VAR operatörlerinin FETÖ'cülüğünü bu arkadaşlardan öğrendiğime göre ben de diyorum ki bu arkadaşlar da geçmişte onlarla birlikte kader birliği yapmış. Sofralarında bulunmuş. Himmet Ağa'nın parçası olmuş. Hizmet hareketini öven olmuş. İşte o FETÖ'nün elini öpmüş. Birileri de bugün kollanıyor diyorum yani. Bu da doğal bir şeydir yani, reflekstir yani. Hı. Ben de öyle diyorum. Biz de hep öyle diyoruz. Beşiktaşların da kafasında endişe bu. Şimdi Halil Umut Meler üzerinden Beşiktaş'a operasyon yapmaya çalışıyorlar. Ya Halil Umut Meler 32-33 yaşında gencecik üniversite mezunu çok güzel bir çocuk. Ve ben bunun Galatasaraylı olduğunu iyi biliyorum. Niye iyi biliyorum? Kütahya Dumlupınar Üniversitesi BESYO mezunu yani Beden Eğitim Yüksek Okulu mezunu. Kombine kartı olduğunu, Galatasaray'ın her maçına İstanbul'a geldiğini söyleyen arkadaşları var. Benim aynı üniversitede okuyan çocuklar var ya, onlarla sohbet ettim, sordum. İyi de bir çocuk, karakterli bir çocuk ama o çocuğu bana göre Beşiktaş camiasına böyle şey yaptığına, ya yazık günah değil mi? Yarınki siz maça Halil Umut Meler 3-5 haftadır yok ortada. Siz yarınki Fenerbahçe Alanya maçına, bugünkü pardon affedersiniz, Halil Umut Meler'i VAR hakemi veriyorsunuz. Ya yapmayın bunları. Ya gerçekten bu yapılacak iş değil yani. Bu art niyetli de olmayabilir. Halil Umut Meler çok da dürüst bir çocuk olabilir. Ki öyledir yani. Ona da inanıyorum ben. Ama siz bu adamla Beşiktaş camiasını karşı karşıya getirerek çocuğu bence harcıyorlar ya. Ben buna akıl sır erdiremiyorum yani. Hı hı. Serdar Tatlı'ya bakıyorsunuz. MHK Başkanı olmadan önce televizyon programında sohbet ediyor. Halis Özkaya'nın her türlü şeyini söylüyor. Adam değil diyor. O karaktersizdir diyor. Ondan hakem olmaz diyor. O diyor işte şudur diyor, uzaklaştırılması lazım. Bakıyorum Halil Serdar Tatlı Bey gelmiş, MHK Başkanı olmuş. Hiç de Urfalı bir karaktere yakışmayan davranışlarda bulunuyor. Dün söylediğini niye alıyorsun bugün Halis Özkaya'yı her yine operasyonel şeylerde kullanıyorsun? Hani kötü bir adamdı, hiç de işe yaramaz bir adamdı. uzaklaştırılması gerekir diye adamın canlı işte programda, televizyonlarda şeyi var, sohbeti var. Belki siz de biliyorsunuz bunu. Ki biliyorsunuzdur mutlaka.
Evet. Şimdi yani Serdar Tatlı'nın böyle bir beyanatı mı var?
Evet. Evet.
Tamam. Yani Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmadan önce televizyonda
Merkez Hakem Kurulu Başkanı olmadan önce bir televizyon programında anladım. Hakem yorumculuğu yaparken aynen bu cümlelerle Halil Özkaya'yı tarif etmiş. Hı-hı. İsmini vererek yani. Tarif falan değil. Halil Özkaya ismini telaffuz ederek karaktersizliğinden her türlü cümleyi kullanmış. Hakaret cümlesi kullanmış.
Anlıyorum. Peki şimdi tabii maçla ilgili bir değerlendirme de yapacaksınız ama ben size şunu sormak istiyorum. Sayın Başkan'ın Sergen Yalçın'ın bu konuları gündeme getirmiş olması sahaya nasıl etki ediyor? Beşiktaşlı futbolcuların çok daha hırslı davranmasını sağlıyor mu mesela? Yani bazılarının potansiyellerinin üstüne çıkmasını, yapabileceklerinden daha fazlasını yapmasını, çok güçlü bir motivasyona sahip olmalarını sağlıyor mu? Yani birazcık bu sözler aslında Beşiktaş'ı, taraftarı, futbolcuyu da konsolide etmek, daha da birleştirmek amacı da taşıyor mu? Çünkü işin siyasetinde bu da vardır ve doğal bence. Yani futbol aslında endüstriyel bir olaysa futbolun bir siyaseti vardır. Bunu da yapıyor mu Sayın Başkan ve Sergen Yalçın sizce?
Şimdi bence yani bunda belki planlı bir şey yoktur ama söylenen cümleler, yapılan açıklamalar bu bizi gerçekten konsolide ediyor. Bizi bir araya getirebiliyor. Biz eksiklerimizi görmemeye çalışıyoruz. Yani şimdi dünkü maçın kadrosunu, Kayseri maçında bu ışığı gördük biz zaten. Kayseri maçı öncesi ben teknik heyetten bir arkadaşımla sohbet ettim. Yani endişelerimi paylaştım kendisiyle. Ya Sergen Hoca'nın yüz hali, efendim ruh hali nasıl dedim. Dedi ki abi hiç endişelenme Sergen Hoca inanılmaz rahat. Bu maçı biz alacağız dedi. Çünkü çok rahat. Çocuklar dedi inanılmaz hırslı. Herkes bir şey yapıyor. Yani biz ne yaptık? Karalar bağladık. Ben de şahsen öyle düşündüm. Yani işte Abubakar yok. 5 dakika sonra işte 2 gün sonra Cenk Tosun gitti. Sonra Larin yok. Sonra Atiba yok. Eyvah diyor dedim. Yani takımın ilk 11'inde oynayan 6 futbolcumuz yok. Ne olacak? Ama çıktı olağanüstü şeyler yaptılar. Gökhan Töre olağanüstü bir performans sergiledi. Ki çok beğendiğim Enkudu, zaman zaman eleştirilen Enkudu inanılmaz şeyler yaptı Kayseri maçında. Laiç hiç beklemediğimiz bir senedir yatan Laiç birdenbire bir ruh haline büründü. İnanılmaz hırslandı. Ben bu motivasyonun çok doğru olduğunu şey yapıyorum. Planlı mı yapıldı onun çok fazla bilmiyorum ama planlı da olsa plansız da olsa bu gerçekten bizi bir araya getirdi. Ve futbolcuları sahada gösterebilecekleri performansını iki kat üstüne çıkarttılar. Dün Gökhan Tören'in o pozisyonda gidip öyle bir özelliği yok Gökhan Tören'in. Sorsanız, söyleseniz, hayal etseniz çizemezsiniz o golün resmini ya da o golün hayalini yapamazsınız. Yani inanılmaz şeyler yapıyor bizim çocuklarımız. Biz de inandık bu iş olacak inşallah.
Dorukhan'ı nasıl buldunuz sağ bekte?
İnanılmaz güzel buldum. Çok dün maçın en çok beğendiğim iki tane bekimiz vardı. Zaten ben ya lütfen yanlış anlamayın ama ben Enskala konusunda sezon başından beri inanılmaz umutluydum. Ben Enskala'yı inanılmaz beğenmeye başladım ve beğenmeyenler de beğenmeye başladı. Adamın aklının ucunda hiç geri durmak ya da geriye dönmek ya da geriye pas atmak, yan top yapmak yok. Topu aldığı gibi inanılmaz topla, tüfekle rakip ceza sahasına gitmeye çalışıyor. İnanılmaz beğendim. Hem onu hem Dorukhan'ı da çok beğendim. Ha Dorukhan oğlumun yapacağı tek şey bu güzel yuvaya, kaptanlık pazı bandını taktığı yuvaya, Sayın Başkan'ın teklif ettiği 10 milyonluk büyük bir paraya, ki Türkiye'nin bugünkü şartlarındaki bu paraya da imza atacağını umut ediyorum. Biz onu istiyoruz, bizde kalması lazım. İnanılmaz şeyler, 3-5 transferle de biz gelecek yılların çok uzun süre bu kadrodan önemli başarılar elde edeceğimize de ümitliyim yani.
Sayın Seyit Ateş'le sohbetimizin sonuna geldik. Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi. Alanyaspor Fenerbahçe maçı ne olur sizce?
Vallahi ben normal şartlarda hani bu hissi bir şey değil. Yani duygusallık ya da şey değil. Ha Fenerbahçe'nin son maçı çok yani futbolun gereği olan her şeyi yaptılar. Son maçını çok beğendim. Yani son karşılaşma katın paça maçı. İnanılmaz beğendim. Fenerbahçe'yi ilk defa bu sene bu kadar iyi oynarken gördüm. Ha, bugün maç zor. Ben Alanya galip gelir diye düşünüyorum ama futbol belli olmaz. Ben o maçı da çok şey yapmıyorum. Biz maçlarımızı alacağız ve şampiyon olacağız diyorum.
Peki. Sayın Ateş bir kez daha teşekkür ederim katıldığınız için. Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş sizlere seslendi. Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Süper Lig'in 38. haftasında oynadıkları Konyaspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalara cevap niteliğinde bir deklarasyon yayımladı. Galatasaray AŞ ile İttifak Holding Konyaspor arasında dün akşam oynanan maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Sorumlusu Fatih Terim'in başkan vekili Sayın Mehmet Baykan'la ilgili haksız itham içeren ifadeleri olmuştur. Öncelikle hatırlatmak isteriz ki müsabakalara ilişkin disiplin sevkleri, müsabakalarda görevli temsilci ve hakem raporları esas alınarak Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından yapılmaktadır. Fenerbahçe AŞ ile Kasımpaşa AŞ arasında 25.04.2021 tarihinde oynanan Süper Lig müsabakasında Kasımpaşa AŞ'nin analistinin Fenerbahçe AŞ idari teknik direktörü, Emre Belezoğlu'na yönelik sözleri olduğu, aynı esnada Emre Belezoğlu'nun sözlü olarak karşılık verdiği, Fenerbahçe antrenörü Volkan Demirel'in bahsi geçen analistin bulunduğu tribüne çıkmak istediği rapor edilmişse de bu eylemlerin yatıştığı ve yapılan söylemlerin bir disiplin ihlali boyutuna ulaşmadığı, hukuk müşavirliğinde görevli disiplin müfettişleri tarafından değerlendirilmiş ve herhangi bir disiplin işlemi yapılmamıştır deniyor. Olayların başlangıç kısmının benzer olduğu Galatasaray'la Çaykur Rizespor arasında 19.03.2021 tarihinde oynanan müsabakada Çaykur Rizespor antrenörü Yılmaz Balın sakin ol şeklindeki söylemine Galatasaray teknik sorumlusu Fatih Terim'in bana mı dediniz kim o şeklinde cevap verdiği rapor edilmiş ve yapılan bu söylemlerin bir disiplin ihlali boyutuna ulaşmadığı tespit edilmiş ve bu eylemlerinden dolayı herhangi bir disiplin işlemi yapılmamıştır. Ancak olayın akabinde Fatih Terim ve Galatasaray AŞ antrenörü Ümit Davala'nın küfür içerikli hakaret eden sözler sarf ettiği müsabaka görevlileri tarafından raporlanmış ve bu nedenle futbol disiplin talimatının 41. maddesinde yer alan hakaret eylemi sebebiyle hem Fatih Terim hem de Ümit Davala Profesyonel Futbol Disiplini Kurulu'na sevk edilmiştir diyor. Böyle bir açıklama yapmış Türkiye Futbol Federasyonu. Bakalım Sayın Fatih Terim dünkü maçtan, kazanılan Konyaspor maçından sonra bu olaylarla ilgili olarak ne diyor? Hem de maçı nasıl değerlendiriyor? Hep birlikte dinliyoruz.
Tabii ilk yarı evet pozisyon üretmekte zorlandık. Hatta çok az pozisyon bulduk. Burada rakibimizin inatla ve ısrarla iyi savunması da önemli bir etkendi. Artı dizilişimiz pek doğru gelmedi, olmadı. Blok arasında hiç kullanamadık. Bazı bir iki cılız pozisyonlara girdik ama oyunun topla oynayan tarafı daha fazla biz olmamıza rağmen o oyun hakimiyetini üretkenliğe veyahut da atak devamlılığına, hücum devamlılığına döndüremedik. Gerçi bu arada herhangi bir pozisyon da görmedik kalemizde. Rakibimizin ısrarlı ve ciddi disiplinli savunması devam etti. Tabii gol yemedikçe bu direnç de artıyor doğal olarak. Yaptığımız değişiklikler Galatasaray gibi oynamaya başlamaları, atak sürekliliğini ele almak rakibi hataya zorladı. Bizi de daha önde, daha üretken hale getirdi. Daha önce de özellikle 18 yaşından vurduğumuz toplarla gol yapabilirdik. Ama sonlara doğru da olsa bu sürekliliğin meyvesini aldık. Bu arada da neredeyse gol pozisyonu da vermedik diyebilirim. Eğer çok başarılıysanız düşmanlarınız da muhalifleriniz de artıyor. Onu söyledim geçenlerde yani 50 senelik bir emek koy, bu 50 senede büyük başarıları koy. Doğal olarak bazılarını rahatsız etmiş olabilir ama ben hiç öyle bu savaştan kaçacak veyahut bunlardan çekinecek biri değilim. Ancak tabii dışarıdakini sonuç olarak bilirsiniz de içerideki tabii bilemiyoruz. Veya daha çok üzüyor adamı ama şu 4 maçımız bir hayırlısıyla bitsin bakalım.
Galatasaray bölümümüzde sevgili Kerem İnan bizimle birlikte biliyorsunuz futbolculuğunda Galatasaray'ın kalesini başarıyla korudu. Kerem yayınımıza hoş geldin, merhaba.
Selamlar Özgür, merhabalar, iyi yayınlar.
Selamlar, ben de iyi çalışmalar dilerim.
Teşekkür ederim.
Konyaspor maçıyla ilgili fikrini öğrenmek istiyorum ama öncesinde az önce Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama geldi. Fatih Terim'in özellikle kendisine ve teknik ekibine yönelik ceza verme eğiliminde olduğuna yönelik açıklamanın doğruyu yansıtmadığını iddia ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı bir deklarasyonla işte Fenerbahçe'de işte Emre Belezoğlu ile Volkan Demirel Kasımpaşalı analist uzmanıyla tartıştılar ama küfür noktasına ulaşmadı. Fakat Galatasaray Çaykur Rizespor maçında benzer olaylar benzer şekilde başladı Kadıköy'deki maçla ama sonrasında Ümit Davala ile Fatih Terim'in küfürleri vardı vesaire bu argümanları kullanmış Türkiye Futbol Federasyonu. Sen gerçekten inanıyor musun? Söz konusu olan Fatih Terim ya da Fatih Terim'in ekibinden bir antrenörse Türkiye Futbol Federasyonu'nun ceza konusunda ceza kurullarının ya da hukuk müşavirliğinin objektif davrandığını.
Ya şimdi biz bunu yayında da biraz konuştuk. Yani aynı olay, hikaye aynı. bir teknik direktöre, hatta yani deplasmanda oynayan takımlar hem Kasımpaşa hem Çaykur Rizespor tarafından, oradaki işte teknik heyetteki bulunan arkadaşlar tarafından, iki teknik heyete de bir reaksiyon var, bir saldırı var diyelim. Yani Fatih Hoca'ya da vardı, Rizespor işte genel menajeri mi teknik mi tam menajer diye konuşuluyordu.
Sportif
direktör. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'na bir Kasımpaşalı analizinin laf attı. Şimdi yani bir taş atana bakmak lazım. Yani adamlar geliyor kendi sahanızda size, ki Fatih Terim gibi teknik direktörü, Emre de Fenerbahçe'nin teknik direktörü, size laf atıyorlar. Yani bunları kimse görmüyor. Fatih Hoca ondan sonra bir tepki vermiş, iki maç ceza alıyor. Emre aynısını yapmış ama orada küfüre dönmemiş. Ya ortada bir hadise var. Dönse de dönmese de, yani burada kıstas küfür, tamam, çok önemli bir şey, olmamasını temenni ettiğimiz bir durum ama bir olay cereyan ediyor. Siz Fatih Hoca'ya iki tane maç veriyorsunuz ceza ama Emre'ye işte bu böyle olmadı diye bunu vermiyorsunuz. Ya bu biraz güven sarsıyor. Tabii ki burada Fatih Hoca söz konusu olduğu zaman federasyon cezalarda hiç acımıyor. Fatih Hoca da bunları dile getiriyor. 34 müydü en son hesapladığımızda, 33-34 maç ceza almış Fatih Terim. Çok kolay kolay teknik direktörün başına gelmeyecek durum. Ama Fatih Hoca'nın başına geliyor. Orada bir sıkıntı var. Federasyonun Fatih Hoca'ya karşı ciddi anlamda bir tavrı var. Aynısını Sergen Yalçın yapıyor. Hiç ceza yemiyor. Ama Fatih Terim en ufak bir şey yaptığı zaman mesela şunlara çok dikkat ederim. Maç sonrası röportajlarda Fatih Hoca'nın söylemi, biz diyor bunu diyor burada diyor konuşmayacak mıyız diyor. Hemen Fatih Hoca'ya 3 maç ceza geliyor. Şimdi Sergen Yalçın diyor ki ya biz diyor bu maçtan sonra diyor hakem hatalarını söylemeyecek miyiz diyor. Hiç kimse bunu dile getirmiyor. Ya da Beşiktaşlı yönetici ya bize diyor bu kadar penaltı vermiyorlar diyor galip geldiği maçtan sonra. Federasyon eleştiriyor, hiç ceza yok. Ama Galatasaray'da bir yönetici yaptığı zaman anında ceza var. Yani şu an Beşiktaş, Fenerbahçe tarafı inanılmaz federasyon tarafından ben kullandığını düşünüyorum. Biraz konuyu uzattım ama bu anlamda çok ciddi çifte standart uyguladıklarını düşünüyorum. Bu konuda Galatasaray'a karşı çok objektif değil federasyon maalesef.
Sevgili Kerem İnan bizimle birlikte maçı konuşacağız. Konyaspor maçında Konyaspor'un pozisyonu yok. İkinci yarıda bir tesadüfi kontratak dışında. İlhan Palut tabii Konyaspor'u ligde kalmak için, garanti altına almak için bir strateji geliştirmiş olabilir. Ama bu strateji fazlasıyla defansifti değil mi? Yani futbolun güzelliklerinden uzak, son derece katı, yani oyunu sadece savunma yönüyle oynayıp olursa hasbelkader bir galibiyet gelir, gelmezse de işte biz beraberlikte ayrılırsak ne ala şeklindeydi. Artık Galatasaray kaleye şut atarak, bombardıman yaparak, dönen ikinci topları değerlendirmek üzerine son planı devreye soktu. O da işe yaradı. Babel'in dışarıdan vuruşları çok etkili. Böyle bir maç gördüm ben, bilmiyorum sen ne diyeceksin Kerem?
Yani aslına bakarsan tabii ki geçmiş Galatasaray'ları düşünerek baktığınız zaman çok kötü bir Konya maçı. Bununla beraber Trabzon maçını da eklemem gerekiyor. Çünkü ikisi de son dakikalarda atılan aynı tip. Yani iki kaleci hatasıyla Galatasaray'ın bulduğu goller. Kaleci hatası derken şunu demek istiyorum. Uğurcan'ın elinden kaçırdı işte son dakika attığı golde Galatasaray'ın. Tamamladılar. Burada da Seyit çok sert bir toptu. Babel'in şutu ondan önce de çok sert bir şut atmıştı Babel. Bu anlamda bu şutların dönüşünden golü buldu Emre Akbaba. Evet, kaleciden dönen topları da ciddi anlamda kovalamak gerekiyor. Baktığımız zaman burada Galatasaray kötü oynuyor. Yani mesela Göztepe maçı çok daha etkili oynamıştı ama bu anlamda Galatasaray hem Trabzon maçını hem Konya Spor maçını kötü kapattı. Antalya Spor maçında da biraz daha etkiliydi ama ligin sonları da geldi. Son 4 maça girdik herhalde. Bu anlamda da takımın da fizik olarak sakatlıklardan ciddi bir yılan Galatasaray takımı var. Fatih Hoca artık bıkmış durumda sakatlıklardan. Bir türlü sezon başından beri bu kadroyu koruyamıyor. Bu sakatlıklar Galatasaray'ın işte pandemi vesaire etti. Ders oldu Fatih Hoca için diyebilirim.
İkinci yarıdaki 4 tane değişiklik nasıl etki etti hücum aksiyonlarına?
Ya orada Mustafa'nın tabii çıkışını sakatlık mı, pandemiden dönüşünden dolayı mı çok anlayamadım ama Mustafa'nın çıkması gol ihtiyacı varken çok doğru bir adım değildi o anlamda. Babel bir türlü istenilen Babel değil. Yani çok etki etmiyor. Galatasaray'da girenle çıkan çok fazla katkı sağlayabilir açıkçası. Bu anlamda takımın ciddi bir revizyona ihtiyacı var.
Peki. Sevgili Kerem, çok teşekkür ederim aktardığın bilgilerden dolayı.
Ben teşekkür ederim. Selamlar, iyi yayınlar.
Tekrar görüşmek dileğiyle. Bu arada Galatasaray hafta sonunda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yedlin takımla antrenmanlara çıktı mı? Buna bakıyoruz. Florya-Metin Oktay tesislerinde bir antrenman yaptı Galatasaray. Ligin 34. haftasında Karagümrük maçında sakatlanmıştı ve 4 maçı kaçırdı. Ayak bileğindeki, düzeltiyorum, parmaklarındaki kırık sebebiyle sakatlığı süren Henry Onyekuru kondisyonel eşliğinde çalıştı. Yedlin ise sahada çalışmalara başladı. Galatasaray Gençler Birliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Bakalım hafta sonuna doğru daha iyi hissederse belki maç kadrosunda yer alabilecek Andre de Yedlin Galatasaray'da. Ama tabii performansı da sorgulanıyor. Gerçekten Andre Yedlin'in performansı Fatih Terim tarafından beğeniliyor mu? Galatasaray'ın bir başka sağ bek arayışı içerisinde olduğundan bahsediliyor ve sol bek. Elbette ki bütün bunlara da bakacağız. Sezonun sonuna doğru gelirken transfer haberleri, transferle ilgili çalışmalar da artıyor. Bu arada Ömer Erdoğan'a geçmiş olsun diyorum. Çünkü koronavirüs testi pozitif çıkmış. Hatayspor'un teknik direktörü, Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde teknik direktör Ömer Erdoğan'ın testi pozitif çıktı. İzolasyon sürecine başlandı deniyor. Dolayısıyla Beşiktaş maçında cumartesi akşamı İstanbul'da Dolmabahçe'de takımının başında yer alamayacak Ömer Erdoğan. Trabzonspor bölümümüze geçiyoruz. Trabzonspor dün 1-0 geriye düştüğü maçta Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Ve bu arada Abdülkadir Parmak'tan bir açıklama geldi. Az sonra Başkan Ahmet Ağaoğlu maçtan sonra hangi açıklamayı yaptı, buna bakacağız. Önemli vurguları ve mesajları var. Bunu değerlendirmek gerekiyor. Ancak öncesinde Abdülkadir Parmak'ın özür niteliğindeki açıklamasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi Bordo Mavili takımının orta alan oyuncusu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray maçı sonrasında yaşananlarla ilgili yerel ve ulusal medyada yapılan yorumların, tartışmaların ve konunun aktarılma biçiminin gerçeğin yansıtmadığını savunmuştu. Ve Abdullah Avcı onu oyuna alırken, onu oyuna almak amacıyla ısınma talimatı verdiği halde bu talimata aykırı bir biçimde ısınmamış ve tribüne çıkmıştı. Bundan dolayı Abdullah Avcı kadro dışı bırakmıştı şeklinde bir habere konu oldu. Kadro dışı kalma kararının arkasında böyle bir gerekçenin yattığından bahsedildi. Bakalım Abdülkadir Parmak ne diyor. Böyle bir konuyla gündeme gelmekten ve sadece benim hatalı olduğum bu olay üzerinden Trabzonspor Kulübü'nün farklı şekillerde yıpratılıyor olmasından son derece rahatsız olduğumu ve çok üzüldüğümü söylemek istiyorum. Bu gelinen noktada çok üzgün olsam da alınan karara saygı duymaktan ve kulübümüzün çizeceği yolda ilerlemekten başka bir seçeneğim ya da farklı bir ajandam yoktur. Öncelikle Sayın Hocam, Abdullah Avcı ve ekibinden, Trabzonspor Yönetim Kurulu'ndan, tüm camiadan ve üzerimde emeği hakkı olan herkesten özür dilerim, saygılarımla demiş. Şimdi bu iş tatlıya bağlanıyor. Bu açıklamada bu işin tatlıya bağlanması için atılan son adım, bu adımda elbette ki futbolcudan, Abdülkadir Parmak'tan gelmeliydi. Çünkü yönetim Abdullah Avcı'nın kadro dışı bırakma kararına karşı bir karar alamazdı. Bu iplerin atılması anlamına da gelebilirdi. Son derece onulmaz yaralar açar, geri dönülmesi zor bir yola sokardı Trabzonspor'u. O bakımdan Abdullah Avcı'nın kararına saygı duymak lazım ama bir taraftan altyapıdan yetişen ve faydalı olan Abdülkadir Parmak'a da kazanmak lazım. Bu oyuncu ders almışsa eğer, ki şu son açıklaması ders aldığını gösteriyor, bir şekilde bir arayol bulup tarafları uzlaştırmak gerekiyordu. Ben bu açıklamanın bir uzlaşmaya delalet olduğunu, Abdülkadir Parmak'ın çok kısa bir süre içerisinde tekrar takımla çalışmalara başlayacağını, Abdullah Avcı'nın onu affederek takıma alacağını görüyorum. Zaten bu son derece net özür açıklaması hem Abdullah Avcı hem de Trabzonspor Yönetim Kurulu taraftar bütün unsurlarıyla camiadan camiaya yönelik özür niteliğindeki bu açıklamada aslında böyle bir uzlaşmanın olduğunu, Abdülkadir Parmak'ın bir açıklama yayınlayarak iyi niyetini, halisane düşüncelerini ortaya koymasından sonra takıma döneceğini gösteriyor. Bence bunu söylediler. Abdülkadir Parmak'a sen de çık, böyle bir deklarasyon yayınla kamuoyuna yönelik ve biz bu işi tatlıya bağlayalım, kapatalım dediler. Çünkü o da önemli bir oyuncu. Trabzonspor'un kazanması gereken bir oyuncu. Bakalım Göztepe maçından sonra Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu ne söylemiş?
O zaman daha 2 yılı var. Yani kontrat olarak 2 yılı var. İnşallah başarılı olur. 2+2+ veya 2+3+3. Çünkü Trabzonspor kalibresindeki takımlarda En önemli şey istikrar. Bütün samimiyetimle söylüyorum, açık yüreklikle söylüyorum. Biz Abdullah Hoca'yla bu istikrarı yakalayacağımıza inanıyorum. Hatta sonuçlara bakılırsa veya takımın oynadığı futbola bakılırsa belki evet, yani gözlere biraz hoş gelmeyen, atak olmayan, fazla skor öğretmeyen bir futbol var ama yani mevcut kadro içerisinde ve sezon başında uğradığımız puan kayıplarını da göz önüne aldığımız zaman bana göre istikrarı takım içerisinde sağlayaraktan 17.'likten 4.'lüğe kadar çıkardı. Bana göre de yapabileceğinin en iyisi yaptı. Yani o açıdan değerlendirdiğimiz zaman. Diğer taraftan dediğim gibi Abdullah Avcı 2 sene daha Trabzonspor'la mukabelesi olan bir teknik direktör. Şahsım adına da konuşacak olursam benim mukavelemin bitmesine de 8 ay var. Yani bunu bir anlamda şu şekilde de değerlendirebiliriz. Biz gideriz, hoca kalır. Onun için tabii ki bazı insanların da bir takım hesaplarının, ince hesaplarının olması son derece doğal. Ama yapacakları ince hesapları lütfen. Benle yapacakları ince hesapları daha doğrusu kulüp üzerinden ve hoca üzerinden yapmasınlar. Bu hem kulübe zarar verir hem hocaya zarar verir. Diğer taraftan da Ertuğrul Doğan'la aramızda sorun olduğu yolunda bir takım haberler üretilmeye başlandı. Ben şu kadarını söyleyeceğim. 10 Ağustos 2018 Trabzonspor camiası, Trabzonspor taraftarı sakın bu tarihi unutmasın. 10 Ağustos 2018 Trabzonspor takımı borçlarından dolayı, lisansa engel borçlardan dolayı lisans çıkartıp lige iştirak edemeyecek konumdayken, birileri bunun kulisini yaparken Ertuğrul Doğan orada canının dişine takarak da o gün o problemi çözen bir insandır. Trabzonspor'un bugününde vardır. Çok değerli ve çok yararlı bir yöneticidir. Trabzonspor'a da çok uzun yıllar hizmet edecek bir yöneticimizdir. Yani özetlersek ne Abdullah Avcı'yla benim aramda ne de benim Ertuğrul Doğan'la aramda herhangi bir sorun asla söz konusu değil. Transferlerle alakalı olarak da şunu söyleyeceğim. İzlemenin ve hocanın belirlediği 4-5 isim üzerinden gidiyoruz. Bunlardan 2 tanesiyle ön anlaşma sağlanmış durumda. Bir tanesiyle de çok büyük bir ihtimalle, yani bu hafta sonu olmasa dahi önümüzdeki hafta içerisinde transfer anlaşmasına varacağız. Onun ötesinde tekrar yine hocanın ve şeyin izlemenin talepleri doğrultusunda görüşmelerini sürdürdüğümüz 3 futbolcu daha var. Burada bizim bütün amacımız sezon başlayıncaya kadar, yani hazırlık kampına hocanın talep ettiği oyuncularla birlikte girmek, o yönden bir hazırlık veya takıma adaptasyon, sisteme adaptasyon sorunu ve problemini yaşamamak.
Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu dinledik. Teknik direktör Lemi Çelik bizimle birlikte. Biliyorsunuz milli takımımızın Trabzonspor'un formasını başarıyla giymişti. Lemi abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
İyi çalışmalar dilerim ben de. Kolay gelsin. Sayın Başkan dedi ki, benim sözleşmemin bitmesine 8 ay var ama biz Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşma imzaladık. Yani biz gideriz ama Abdullah Avcı kalır dedi. 8 ay sonra kongre olduğuna işaret etti Sayın Başkan. Bunu nasıl yorumlamak lazım bu sözü?
Şöyle yorumlamak gerekiyor. Abdullah Avcı geldiği günden bu zamana kadar ortaya çok başarılı bir performans koydu ve çok başarılı oldu. Gerçekten sezon başı gelmiş olsaydı takım çok daha farklı yerlerde olabilirdi.
Eğer şampiyon olur muydu Lemi abi?
Tabii ki olma şansı çok yüksekti. Çünkü Trabzonspor'da zannediyorum Sayın Başkan şöyle de bir öz eleştiride bulunarak bir üstü kapalı mesaj verdi. Biliyorsunuz sezon başı Abdullah Avcı ile anlaşılmıştı ve Abdullah Avcı geliyordu. Fakat ikinci başkan Mehmet Alp çok daha iyi şartlarda, koşullarda Abdullah Avcı ile anlaşmıştı. Kupayı kazandıktan sonra Sayın Başkan hiç yönetime danışmadan, yönetimle tartışmadan maç biter bitmez çıktı kapıda. Bizim önümüzdeki hocamız Nelson diye bir hoca belirtisi yaptı ve o an ne oldu? Bütün yönetim kurulu ofsayta düştü. Abdullah Hoca tabii anlaşılmış bir Abdullah Hoca ile devam etmek edeceklerini düşünürken birdenbir her şeyi Sayın Başkan orada yıktı. Belki sezon başında Newton'la beraber bir sürü yanlış transfer yaptı. Ha şunu da söyleyelim, biz bunları söylerken başkan adına, başkan kulübü gerçekten ekonomik anlamda çok iyi toparladı, düzeltti. Bundan önceki en az 3 başkan gibi saçma sapan işler yapmadı. Kulübü birilerine peşkeş çekmedi, çaldırmadı, çalmadı. Yani Allah'a var. Bu anlamda bir önceki çok iyi bir kadro oluştu. Ama nedense insanlar böyle biraz başarılı olunca bütün başkanlar, birçok liderler her şeyi kendi üstlerine alıyorlar. Biraz güçlenince ben bütün kararı verdim oldu durumuna getiriyorlar. Sözün başta Ahmet Ağoğlu zannediyorum başkan bu yaptığından pişmandır bence. Bugün Abdullah Hoca sahip çıkmazsa bunun göstergesi ve bunun itirafıdır.
Kendisi 8 ay sonraki kongrede aday olacak mı yoksa aday olmayacağım anlamına mı geliyor bu açıklaması?
Bence bu Trabzonspor taraftarının ilgisi ve halkının ve Trabzonspor sevenlerinin, Trabzonspor'u destekleyenlerinin vereceği kararla ilgili bir şey.
Ya da Sayın Başkan nabız mı yok diyor.
Evet, Sayın Başkan o anlamda halk desteğini arkasında bulursa, gerçekten Trabzonspor taraftarı evet başkan, senin şöyle çok doğruların çok daha fazla, eksiklerin az derse, devam et derse, şu aşamada bırakmana gerektirecek bir durum yok diye ifade ederse, bence devam eder. Yani o anlamda bence Sayın Başkan bir yanlış yapmıştır ama yanlışından çabuk döndü ve toparladı. Şu ana kadar da yaptıklarıyla yapamadıklarını karşılaştırırsak yaptığı şeyler çok daha fazla. Hele de ondan önceki başkanlara kıyaslarsak kendisi bunun üzerinde 5 yıldız da alabilir. O yüzden haksızlık etmeyelim Sayın Başkan'a ama dediğim gibi keşke sezon başında o yanlış tercihi vermeseydi, yapmasaydı. Bugün de bu konuşmayı yapmasaydı. Uzun yıllar Trabzonspor'a başkan olsaydı ve bütün taraflarda bizim gibi eski futbolcular, teknik direktörler, spor yazarları arkasında olsaydı. Trabzonspor'un ta kendisi olan, Trabzonspor'a özdeşen birçok insanın desteğini almış olsaydı tabii çok daha farklı şeyler olurdu. Peki. Tabii burada bir şey var. Maalesef ülkede her şeyi belirleyen siyaset olduğu için bu yüzden Sayın Başkan'ın da bu anlamda kalıp kalmayacağına taraflardan daha çok siyaset, siyasi irade, siyasi güç karar verecektir. O anlamda da bunu bilmek gerekiyor ve bunu da böyle düşünmek gerekiyor. Eğer öyle bir şey de olursa sürpriz sayılmaz. Çünkü maalesef bu ülkede her şeyi şu anki elinde gücü bulunduran iktidarın derdiği bir gerçek.
Sevgili Lemi Çelik'le sohbetimiz devam edecek. Lemi abi bir reklam aramız var. Reklamların ardından devam ediyoruz Trabzonspor'u konuşmaya.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor.
Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Teknik direktör Lemi Çelik bizimle birlikte. Biliyorsunuz Trabzonspor'un başıyla formasını giydi. Büyük hizmetleri oldu Trabzonspor'a. Sözcü gazetesindeki yazılarıyla da takip ediyoruz Sayın Lemi Çelik'i. Lemi abi tekrar hoş geldiniz. Merhaba.
Tekrar hoş bulduk. İyi yayınlar.
Sağ olun. Lemi abi şimdi Abdülkadir Parmak bir açıklama yaptı. Özür açıklaması yaptı. Herkesten özür diliyorum dedi. Hocamdan, taraftardan, yönetimden, tüm Trabzonspor'dan dedi. Şimdi böyle bir açıklama geldiğine göre ben Abdülkadir Parmak'ın tekrar takıma döneceğine inanıyorum. Çünkü bu açıklamayı bence yöneticiler rica etti. Abdülkadir Parmak'ın da kazanılması gerektiğini düşündükleri için bence Abdullah Avcı da yumuşadı ve buna kapı araladığı için bu açıklama yapıldı. Çünkü böyle bir açıklama futbolcudan, kadro dışı kalan futbolcudan gelen böyle bir açıklama aslında geri dönüşün son adımı olarak kabul edilir. Eminim siz de tecrübe etmişsinizdir futbolculuğunuzda buna benzer durumları. Ben dolayısıyla kısa sürede Abdülkadir Parmak'ın takımına tekrar başlayacağını düşünüyorum.
Evet, Sözcü gazetesindeki son iki yazımda da bunu anlattım. Abdülkadir evet yanlış yapmıştır. Bir dakikada olsa sahaya çıkıp o formayı giymeliydi. Benim hayallerimde Trabzonspor formasını bir defa giymek vardı. Bütün çocukluğumun hayali o formayı bir defa giyebilmek için bütün rüyalarım, bütün hayallerim, o çocukluğum o formayı bir defa giyinip o sahaya çıkıp o Trabzon sokaklarında, Akçabat sokaklarında gezmekti. Ama Allah'a şükür ki yaklaşık 400 defa giydim belki. Alt kapıları sayarsam belki 600 defa giymişimdir. Ve birçok şampiyonluk kupalarda varım. Şunu atmak istiyorum. Ben de hata yaptım mı yaptım. Bakın bir anımı anlatayım ben size. Eskonaca. Şimdi bu Ivanovic ön libero, bir de Cukic santrafor, bir de kaleci Petrovic diye 3 tane Yugoslav transfer etti. Şimdi bu Yugoslav'a tabii kendi transfer ettiği için bunlara şans verecek. Ben de bir yıl önce ön libero'da Brahms döneminde çabuk top oynadım. Yani yılın karmasına seçildim, bir takıma çağrıldım Piontek tarafından falan böyle en başarılı sezonu geçirdim. Özgün Hoca bu sporcuları gelince tabii bunlar da oynatmasa söyleyecekler ya hoca sen niye bunları aldın o zaman madem oynatmayacaktın falan diye. Neyse şans vermek istiyor daha sezon başı. Bir UEFA kupası maçımız var. İrlanda'da Bray Van der Leck maçı. O hafta içinde Özkan Hoca beni ön libero'dan aldı. Sağ bek oynatıyor. Çağırıyor beni yanına bana diyor ki işte sen seni çok halsiz gördüm. Güçsüz gördüm. Yüzün sararmış. Allah Allah diyorum ya hocam bende bir şey yok diyorum.
Rem abi araya girdim ama bir şey söyleyebilir miyim? Bu evet, çok basit bir psikoloji şeyidir. Psikolojik argümandır. Herhangi bir insana gidip kendini çok sağlıklı hisseden bir insana da ya da sağlıklı olan derseniz ki ya bugün ne kadar halsiz görünüyorsun. Betin benzin 60 derseniz o bile kendini kötü hisseder. Hasta edersiniz yani insanı.
Ya yok gayet iyiyim. Beni oynatmayacak şimdi bana şey yapıyor. İşte ben seni iyi görmedim. Sağ tarafta çok böyle bindiremedin. Ya dedim hocam ben önlü böreyim zaten. Önlü böreyim.
Bilerek olsun. Yapıyor yani bunu.
Efendim?
Bunu bilerek yapıyor. Yani size kötü hissettirmek için yani yapıyor.
Beni oynatmayacak. Bana diyemiyor ki ya değil mi? Sen biraz otur dinlen bir iki hafta. Şu Ivanovic'i aldık. Bunu da transfer ettik. Buna bir şans verelim bakalım. Kapasitesi ne kadar dese bana ben yine anlayışla karşılarım. Ha işin kötüsü ne biliyor musun? Transferin bitimine bir hafta kala gidiyor. Hiç seyretmeden, görmeden herifi transfer edip geliyorlar. O da ayrı bir facia. Tamam mı? Şimdi Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz bir hocamızdı. Çok anılarımız var. Kitabımızda yazıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl çıkar. Şimdi Özkan'a şimdi beni yönetmeyecek. Bana böyle yapıyor. Yine sen yok ben seni iyi görmedim falan filan. Güçsüzsün. İşte yüzün sarardı. Sarılık mı oldun? İşte falan filan. Neyse biz şeye gittik. Bray Van der Leck maçı UEFA kupasına gittik İrlanda'ya. Maçtan önce dedi mi dedi işte ben seni bu hafta çok iyi görmedim. Çok güçsüz gördüm. Ve hiç hazır değilsin. Güç olarak, fizik güç olarak çok yetersizsin. Ya hocam benim diyorum oynarım diyorum. Yok yok ben seni iyi görmedim. Yüzün de zaten sararmış. Sen böyle dinlen gibi bana bir şeyler anlatıyor. Tamam mı? Maç başladı. Orada çok anı vardı onları pas geçeyim zamanımız yok. Çıktık sahaya başladı maç. Lan bu Ivanovic top bir geliyor rüzgarlı bir vuruyor. Top sağ, zaten İrlanda'da amatör takım. Sağ bir tribünden dışarı çıkıyor. Topa bir tane vuruyor. Öbür taraftan çıkıyor. Bir tane pas atmıyor. Baktı sağa sola. Seni alanın dedi ta enlananay diye yaptı. Tamam mı? Ondan sonra kendi kendine bir küfürü bastı. Ondan sonra devri oldu. 0-0 mı 1-0 mı neydi? Ya galiba 0-0. Geldi bana. Herkes yavaş yavaş içeri giriyor işte. Geldi bana dedi ki niye mi ısındın? Anlamadım hocam dedi. Isın oğlum dedi. Oyuna girecek falan dedi.
Limam çok özür dilerim ama virgül koyalım sözümüzü kestim. Kusura bakmayın. Atlar için dinleyelim. Ardından tamam. Da bu hikayeyi dinlemeyi devam edelim dinlemeye.
Tamam.
Az sonra birlikteyiz.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor.
İki tane maç başladı. Onlardan bir tanesi Erzurum'da oynanıyor ki küme düşme mücadelesini yakından ilgilendiren bir karşılaşma. Erzurum Spor Kale'de Şumski ile başlıyor maça. Başladı. Daha doğrusu maçlar başladı çünkü. Murat Uçar, Şivenlen, Hasan, Gökhan Kardeş, Mayega, Omolo, Emrah Başsan, Cenk Ahmet, Obertan ve Gomez. Erzurum Spor'un 11'i. Başakşehir Kale'de Volkan Babacan var. Ömer Ali, Duarte Epriano, Bolingoli, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Bişka, Giuliano, Çaddi ve Aleksic. Erzurum Spor karşısında Başakşehir'in 11'i. Diğer karşılaşmada da son derece çekişmeli geçecek bir karşılaşma. Çünkü ligin iki önemli takımı, iyi takımı karşı karşıya geliyor. Sivas'ta Sivas Spor, Yeni Malatya Spor. Özellikle Sivas Spor son maçlarda gösterdiği başarıyla yenilmez bir takım olma hüviyetiyle ön plana çıkıyor. Sivas Spor'un kalesinde Ali Şaşal var. Ahmet Caner Kamara, Uğur, Kladomir, Hakan, Farj, Erdoğan, Gradel ve Kayode. Sivas Spor'un 11'i. Yeni Malatya Spor'da kalede Ertaç var. O da çok başarılı kalecilerden bir tanesi. Bence şu anda Anadolu'daki iki başarılı kaleci Ertaç ve Ali Şaşal karşı karşıya geliyor. Çabek, Semih, Hadebe, Haves, Zeki Ahmet, Fofana, Kublay, Tete ve Umut. Yeni Malatyaspor'un 11. Maçlar başladı. Ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. At yarışından önce olduğu gibi Trabzonspor bölümümüzde teknik direktör Lemi Çelik bir kez daha bizimle birlikte. Tekrar hoş geldiniz Lemi abi, merhaba.
Hoş bulduk, merhaba. Biraz anımız bölündü ama olsun, toparlanır.
Maalesef kesintiye uğradı. Buyurun olsun. Devam edelim.
Şimdi antrenmandan maçtan işte 3 saat önce bana yine hastasın, maçtasın, iyi gözükmüyorsun, rengin solmuş falan filan, gücün yoktu bu hafta söyledi. Maçta bir anladım beni oynatmayacak. Seçti gerimi İvan'a oynatacak. İvan, maç başladı. İvan'a bir çok kötü oynayınca bana devre arasında değil ki Lemi kalksın dedi. Dedim ki anlamadım dedim hocam. Oğlum dedi kalksın oyuna koyacağım dedi. Dedim anlamadım beni mi koyuyorsun oyuna dedi. Evet dedi oyuna koyacağım dedi. Hadi hızlı hazırlan hadi ısın dedi. Hocam dedim ne oyunu dedim ya. Ne oldu dedi bu vakti böyle isterse. Hocam dedim sen bana demedin mi 3 saat önceki. La oğlum demiş sen bu hafta çok kötüydün. Gücün yok. Sarılık mı oldun? Seni çok iyi görmedim. 3 saat önce bana dedi ki yine oğlum bak bu hafta senin çok hiç fizik gücün yerinde değildi. Kondisyonun kötüydü. Çok güçsüzdün. Peki hastaydın. Sen bana bunları söylemedin mi? Şimdi dedim 3 saatte ne oldu beni oyuna koyuyorsun dedim. Ben oyuna girmiyorum dedim. Tamam mı? Tabii ki yok tabii baş başayız. Ondan sonra baktı böyle. Dedi ki senin dedi neyse ecdadını falan filan böyle bir geçiştirdi tamam mı? Ondan sonra şimdi Özkan Hoca'yı tanıyanları bilir. O Özkan Hoca'yı böyle yaptın mı tamam mı? Mutlaka kadro harcı kalırsın, mutlaka seni kovar ve mutlaka takım yüzü göremezsin. Fakat o benim kalbim biliyordu, yüreğimi biliyordu. Haklı olduğumu da biliyordu tamam mı? Ama buna rağmen biraz vicdanın sesini dinledi. Beni kadro harcı bırakmadı. Hiçbir şey bahsetmedi. Yönetime bir şey demedi. Geldik İzmir'e karşı yakamadığına beni banko oynattı. Ve hiçbir sorun yaşamadı. Şimdi bunu niye örnek verdi? Ya biz bu kadar sevdiğim Trabzonspor adına bak. Hayallerimin olduğu bir defa formasını giymek için bütün hayatımı feda edeceğim takım için ben de orada kızdım sonucu oyuna girmedim. Tamam bir hata yaptım yani. Şimdi hocaların büyüklüğü nedir? Bizim gibi futbolculuk döneminde bu tür hata yapanları affetmektir. Şimdi Abdülkadir Parmak ne yaptı? Özür diledi mi? Diledi. Hata yaptığını anladı mı? Anladı. Onun da hayalleri mutlaka benim gibiydi. Şimdi burada Abdullah Hoca'ya kulübe düşen bir para cezası verilebilir mi? Doğrudur. Verilir. Cezası bırakılmamalı. Bir ders olsun. Ama çocuk zaten gereken ne yaptı? Çocuğa affetmek lazım. Yani şimdi Sayın Süleyman Demirel'in çok ünlü bir lafı vardı. Karpuz'un çivide, armut'un sapı derseniz dünyada adam bulamazsınız. Yani
doğru.
Arkadaş dost bulamazsınız. Yani doğru. O yüzden bırakın yani bence Abdullah Hoca'ya da ben inanıyorum, güveniyorum. Hayatının en olgun hocalık en başarılı dönemlerinden bir süreç yaşatıyor. 16 tane deplasmana takım mağlup olmamış. Çok büyük başarı. O yüzden olgun davranıp Abdullah Avcı'nın da hocanın da ben affedeceğini düşünüyorum. Yani kulübün de affedeceğini düşünüyorum. Ve gerçekten Türkiye'de bakın önlü böyle oyuncu yok. Milli takım da yok zaten. Tamam mı? Yani böyle biz böyle yetiştirdiğimiz özellikle Trabzonspor altyapısına yetişen böyle bir değeri hani bir hata yaptı diye pat diye atmak kim yapmıyor ki ya? Ya bırakın futbolcu olarak yapmayı. Çocuklarımız 50 bin tane hata yapıyor nasıl affediyor? Babamın ben bunu anlıyorum.
Haklısınız.
Benim bir yeğenim hata yapıyor. Ona karşı veya işte bir kardeşim tanıdığım birisi hata yapıyor. Affedemiyorum, affedemiyorsun. Ama çok masum bir başka birisinin yaptığı hatayı affedebiliyorsun. Demek ki affetme ruhu, duygusu içimizde var. Demek ki bunu objektif olarak, yansız ve tarafsız olarak herkese böyle doğru bakabilirsek dünyada zaten birçok şeyi aşmış oluruz. O yüzden de zannederim Abdullah Hoca da böyle bakabilirse kulüpte bu olaya kesinlikle bu iş hallolur ve Abdülkadir Parmak takımda yerini almaya devam eder. Çok da başarılı olacağına inanıyorum.
Peki Lemi abi ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
Trabzonspor bölümümüzde teknik direktör Lemi Çelik bizimle birlikteydi. Sözcü gazetesindeki yazıları yılda da takip edebilirsiniz kendisini. Bu arada Başakşehir'de maç öncesinde Giuliano sakatlık yaşadı. Az önce 11'leri sayarken Giuliano'yu göstermiştik. Ancak Giuliano'nun yerine 11'de Berkay Özcan maça başladı. Erzurum'dan da gol haberi geldi. Erzurumspor henüz maçın 5. dakikasında tecrübeli oyuncusu Emrah Başsan'ın attığı golle Başakşehir karşısında 1-0 öne geçti. Bu maçı kazanan gerçekten 6 puan almış olacak ve ligde kalma mücadelesi açısından büyük bir başarı elde etmiş olacak. Çünkü Başakşehir'de Erzurumspor'da küme düşme hattının ortasında yer alan iki takım. Diğer maçta 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Sizlerden izin istiyorum. Kısa bir reklam arası, reklamların ardından programımız tüm hızıyla devam edecek.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Haber özel.
Sayın Ömer Koray Uzun bizimle birlikte Sarı Uçan başta olmak üzere pek çok futbolcunun temsilciliğini üstleniyor. Dün Göztepe Trabzonspor maçını seyretti ve şimdi İstanbul'a dönüyor. Yolda yakaladık kendisini. Yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba Özgür Bey.
İyi çalışmalar dilerim. Daha doğrusu iyi yolculuklar dilerim.
Sağ olun. Yoldayım.
Doğru. Tahmin edebiliyorum. Şey iyi yolculuklar. Evet. Nasıl, kalabalık mı yollar?
İstanbul'a doğru geldiğimiz için nispeten daha iyi. Ama aksi istikamet bayağı yoğun.
Ha, gidiş yönü Bodrum. İstanbul'dan gidenler,
evet,
daha çok.
İstanbul'a dönüyoruz sonuçta, evet.
Ha,
evet.
Anladım, peki. Yine de iyi yolculuklar, dikkatli olun.
Sağ olun.
Nasıldı Göztepe Trabzonspor maçı sizce?
Valla güzel bir maç oldu. Bayağı heyecanlı bir maç oldu. Bayağı keyif aldım yani. İki tarafa da gitti geldi. Göztepe'nin bayağı pozisyonları var. Sonuç itibariyle. Maçı başında Trabzonspor'un pozisyonu var. Maçın sonuna doğru Trabzonspor iki haftadır puan kaybediyor son dakikada gollerle. Bu sefer onlar gol attı. Ama çok keyifli bir maç oldu.
İki takımdan bir tanesinde ya da her ikisinde de oyuncularınız var mı? Temsil ettiğiniz oyuncular?
Göztepe'de Kerim Alıcı var. Evet. Şu anda o da stoper oynadı ikinci kere. Aslında sağ bek oyuncusu, biliyorsunuz, altın ortamda takip etmişsinizdir. Hı hı. Bir de Peter Jules transferinde ben aracı olmuştum. Evet, aracı olmuştum. Onlar vardı. Trabzonspor'da şu anda yok.
Kerem nasıl? Bu sezonu nasıl geçiriyor?
O iyi, birinci dönem şeydeydi, Bolu Spor'daydı Kerim. Çünkü iki tane sağ bek vardı. İkinci dönem geri çağırmak istediler. Yavaş yavaş işte o da oynamaya başlayacak, gelecek sezon için. İnşallah faydalı olacaktır.
Peki. Salih Uçan'la ilgili çok fazla haber çıktı. Beşiktaş'ta ön anlaşma yaptığınız iddia ediliyor. Evet. Trabzonspor devreye girdi deniyor. Şimdiden takımı belli deniyor. Doğru mu bunlar? Nedir durum?
Valla biliyorsunuz Salih çok iyi bir sezon geçiriyor. Yani her hafta üstüne koyuyor. Bir takım hedefleri var. Tabii ki o da milli takımda oynamak istiyor. Avrupa Şampiyonası'nda kadroda yer almak istiyor. Yani bu tür haberlerin çıkması normal. Yani Avrupa'dan da takip edenler var. Ama biz Salih'le bundan işte milli takım arasında buluştuk, konuştuk. Sezon bitimine kadar herhangi bir şey yapmayacağız yani. Ona karar verdik. Sezon sonunda zaten kontratı devam ediyor Alanyaspor'la, biliyorsunuz. Alanyaspor'un oyuncusu hala. Hı hı. Sezon bitiminde oturacağız. Bir sağlıklı bir karar vereceğiz. Yani şu anki durum o.
Durum yani yok. Sezon sonu için hiçbir takıma söz vermediniz.
Yok, hayır. Hayır. Zaten öyle bir şey yapamazsınız. Hani tabii ki arayanlar, soranlar da oluyor. Bu bir gerçek yani. Çünkü çok bu senenin önemli oyuncularından biri. Üstüne de koyuyor dediğim gibi. Ama herhangi bir söz vesaire yok. Hani sezon sonunda oturacağız, değerlendireceğiz. Lig bittiğinden sonra süratli olarak opsiyonlarımızı değerlendireceğiz.
Sayın Ömer Koray Uzun bizimle birlikte, Salih Uçan, Kerim Alıcı, Fatih Aktay, Rabil Tagir, Ozan Can Oruç gibi önemli futbolcuların, Berke de sizde tabii, onu unutmayalım. Değil mi kaleci Berke?
Evet.
Bu bütün bu oyuncuların temsilciliğini üstleniyor. Peki Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ilgilendiği gerçek mi? Bu doğru mu Salih Uçan'la?
Valla dediğim gibi yani oyuncuyla alakalı soruyorlar. Sonuç itibariyle normal yani bu sezon, artık sezonun sonuna doğru geldik. Hı hı. Ama biliyorsunuz yani Salih'in sonuçta bir şeyi var. Alanyaspor'la da konuşuyoruz, şey yapıyoruz. Yani birçok, yani bir 5-6 takımın ilgilendiğini söyleyebilirim yani.
Alanyaspor'da sözleşme yenilemekte bir opsiyon mu? İstiyorlar mı Alanyaspor'lar?
Ya Alanyaspor'la da tabii şey yapıyor. Onlarla da tabii ki sonuçta Alanyaspor sayesinde dönem çok iyi geçti. 2 sene geçti. Hı hı. Yani birçok şeyimiz var, seçeneğimiz var. Ona göre sağlıklı olarak değerlendireceğiz açıkçası Özgür Bey.
Doğru. Eminim Salih Uçan'ın hayallerinden bir tanesi de Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın kadrosunda olmaktı.
Tabii. Yani şu anda o maçlara konsantre oluyor. Çok sayıda maç oluyor biliyorsunuz. Hani her maç katkı vermek istiyor. Her maç Alanyaspor'a katkıda bulunmak istiyor. Sonuçta artık ligin boyu kısaldı biliyorsunuz. Az sayıda maç kaldı. Ve bu performansıyla da milli takımı şu anki hedefi o.
Peki.
Açıkçası.
Bugünkü maçı da sayarsak 5 maç oynayacak Alanyaspor.
Evet, inşallah. Bakalım
sezon sonunda neler olacak, bunu hep birlikte göreceğiz.
Evet,
Berke ile ilgili var mı bir mesajınız? Sezon sonunda dönecek mi? Nedir? Fenerbahçe ile başlayacak mı?
Zaten kiralık, evet kiralıktı Berke. Sezon sonunda görecek. Onunla ilgili de görüşme yapacağız. Değerlendireceğiz yani. Fenerbahçe'nin şu anda tabii gelecek sezonla ilgili şeyini bilemiyorum. Yani antrenör vesaire. Ama bir değerlendirme olacaktır tabii. Çok iyi bir
Peki.
sezon geçirdi o da.
Belçika'da çok iyi oynuyor.
Evet, evet.
Var mı ekleyeceğiniz son bir şey?
Şu anda bir şey yok. İyi programlar diliyorum.
İyi yolculuklar dilerim. Estağfurullah.
Çok sağ olun.
Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Programlar sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.
Bana göre tabii Ömer Koray Uzun temsil ettiği Salih Uçan'la ilgili önemli açıklamalar yaptı. Ama bana göre Salih Uçan tekrar bir büyük takım deneyimi yaşamak istiyor. İzmir'den çıktıktan sonra biliyorsunuz Fenerbahçe formasını giymişti. Aykut Kocaman döneminde Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde de başarı gösterdiği bir süreçte Avrupa Ligi maçlarında oynadı. Ve bu başarısı, orada gösterdiği performans onu Roma'ya taşımıştı. Ama tabii her zaman futbolcuların işler istedikleri gibi gitmiyor. Ama önemli bir deneyimdi, yurt dışı deneyim. Şimdi çok daha olgun, ne yaptığını bilen, orta sahada çok daha güçlü, dinamik ve oyunu iyi okuyabilen bir Salih Uçan izliyoruz. Bu haliyle de hem Trabzonspor'un hem de Beşiktaş'ın gündemine geldi ve ağırlıklı olarak Galatasaray'ın da ilgilendiğinden bahsedilmişti. Bütün bunlarla ilgili olarak tabii talepler var, görüşme talepleri var diyor ama bir anlaşmanın ya da verilmiş bir sözün olmadığını söylüyor. Zaten Türkiye'deki kurallara göre futbolcunun sözleşmesinin bitimine 6 ay bile kalsa Türkiye'de herhangi bir takımla ön anlaşma yapamıyor. Ama tabii görüşmelerin yapılmasına da kimse engel olamaz. Bakalım ben... Bana göre İstanbul'da yeniden oynayacak. Tabii Trabzonspor'un da çok istekli olduğundan, Abdullah Avcı'nın onun istediğinden bahsediliyor. Trabzonspor da bu görüşmeleri yürütüyordur ama şöyle demek daha doğru olur. Bence yeniden bir büyük takım deneyimi yaşayacak Salih Uçan önümüzdeki sezon. Avrupa'dan da talipler olabilir ama onun temel hedefinin büyük takımlarda, dört büyük olarak tarif ettiğimiz takımlardan bir tanesinde yeniden bir kariyer yapmak yönünde olduğunu düşünüyorum. Bu bölümümüze nokta koyuyoruz. Az sonra Fenerbahçe bölümümüze geçeceğiz. Bakalım Fenerbahçe'de maç öncesi Antalya'da son durum ne?
Haber özel, haber özel.
Fenerbahçe'nin bu akşam Alanyaspor'la oynayacağı maçta sürprizler olabilir mi? Bir tane, iki tane, 11'de sürpriz isim yer alabilir mi? Biliyorsunuz bir gün önceden gitti ve Antalya'da kampa girdi Alanyaspor maçı için Fenerbahçe. Elbette ki bu motivasyonu arttırmak yönünde bir önemli adımdı. Çünkü Galatasaray'da aynısını yaptı, Antalyaspor maçında sonuç aldı. Hem oradaki hava şartlarına uyum sağlayabilmek hem de İstanbul'daki stresli ortamdan kurtulmak önemli. Nasıl bir motivasyonla, nasıl bir 11'le sahaya çıkacak Fenerbahçe, buna bakacağız. Sevgili Ozan Zeybek bizimle birlikte, çok önemli tespitleri oluyor, yorumlarını sizlerle paylaşıyor ama tabii bütün bunları yaparken bilgi de veriyor aynı zamanda. Somut konuşuyor. Fotomaç'taki yazıları ve televizyon programlarıyla takip ediyoruz kendisini. Fenerbahçe bölümümüzde konuğumuz. Yayınımıza hoş geldiniz sevgili Ozan Zeybek. Merhaba.
Merhaba Özgür Sancar. Herkese selamlar.
Ben de iyi çalışmalar dilerim. Kolaylıklar.
Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.
Var mı 11'de sürpriz isimler bugün?
Bugün ben mutlaka bir sürpriz bekliyorum Fenerbahçe'nin kadrosunda. İlk 11'i açıkladığında. Tabii bu sürpriz nasıl olur? Gustavo'yu stopere mi çeker? Kanatlardan birine Ferdi'yi mi yazar? Yoksa Mesut Özil'i mi ilk 11'de görürüz? Yani bugün enteresan bir şey olabilir ama Osayi Samuel'e de bir ilk 11'de oynatmıyor biliyorsun. Ona da bir şans verebilir. Hatta hiç forma vermemeye başlamıştı son zamanlarda. Böyle enteresan bir şey bekliyorum. Bir denklem
yani,
bekliyorum.
Mesut Özil'in de bir anda 11'de olma şansı var.
Var. Böyle bir şans da var. Ama yani ben daha çok yani ya Gustavo'yu stopere çeker ya da Osayi kadroya da görürüz diye bir kafamda oluşturduğum şey bu. Tablo bu.
Evet, İrfan Can
şey yok tabii sanda.
İrfan Can yok. Gustavo'yu evet. Stopere çekerse kimi kesiyor?
İrfan Can. Yani böyle birkaç tane değişik kurgu var. Şu anda hani şu isimle şöyle yapar, böyle yapar diye. Yani biz seninle hep maç öncesi net tespitlerimiz olurdu ya.
Tabii.
Bugün enteresan bir şey yapacağını tahmin ediyorum ama mutlaka şunu şöyle yapar, böyle yapar diye bir şeyin üzerinde takılı kalmak istemiyorum.
Anlıyorum. O zaman şunu söyleyebiliriz. Osay, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu ve Gustavo pozisyon değişikliği. Gustavo için bir parantez açalım. Pozisyon değişikliği evet. Olabilir. Bu tür oyuncularla ilgili bir sürpriz olabilir. Yani ilk başta saydığım 3 oyuncunun 11'de olması, Gustavo'nun da farklı bir pozisyonda stoperde oynaması şeklinde bir sürpriz olabilir.
Dinleyenler şunu da düşünebilir. Niye Gustavo'yu stopere çeksin diye. Şimdi organizasyon gücü çok yüksek ve Alanyaspor'la oynuyorsun. Senin biraz önceki sorunu da şöyle cevaplayayım. Gustavo'yu buraya alırsa ileriye kim alacak mesela? Böyle hafta içi teknik adamın denediği varyasyonlar var. Mesela Caner'i öne çekiyor, Salah'ı sol beke çekiyor. Anlatabildim mi? Serda ile Gustavo'yu stoper mevkinde oynatıyor.
O zaman üçlü stoperden böyle, bahsedilir. Savunma bloğunu üçlü oluşturuyor. Üç tane stoper.
8 tane değişik varyasyon uygulaması yapmış. Çünkü dünkü maçtan sonra, özellikle dünkü maçlardan sonra psikolojik şampiyon Fenerbahçe diye ben hem gazetem fotomaçta hem de Twitter hesabımda bunları birkaç defa öne çıkarmıştım. Arkadan gelirken senin programında da örnek olarak vermiştim. Kim daha çok panik yapar? Önden kaçan daha çok panik yapar. Arkadaki daha hevesli, daha iştahlı gibi konuşuyordum. Dünkü maçlarda Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın aldığı skorlardan sonra Fenerbahçe'nin bugün biraz gardının ve psikolojisinin düşük olduğunu düşünüyorum. Burada en önemli şey bu dakikadan sonra, yani dün arada 24 saat yok, 20 saat sonra oyuncuya ne teknik anlamda ne taktik anlamda, taktik anlamında bir şey katamazsın ama terapi yapman lazım. O özgüveni tekrar vermen lazım. Teknik adam değişikliğinden sonra Emre Berezoğlu Fenerbahçe'sini izlerken ne diyordu? Özgüveni yerine gelmiş oyuncular var diyordu. Kaybediyordu her geçen gün çünkü. Şimdi bugün kırılma maçı. Ben haftalardan beri söylüyorum, Emre Belezoğlu geldiğinden beri söylediğim bir şey var. Alanya Spor maçı çok önemli. Beşiktaş'ın da Sivas maçından bahsetmiştik daha önce. Yani bugünkü maçı ben riskli görüyorum. Ama kağıt üzerinde baktığımızda ya diyorum ki Fenerbahçe sen şampiyonluğa oynuyorsan Tayfun Bingöl müydü oyuncusu? Yani buradaki oyuncuları şey yapmak anlamında değil. Tayfun Bingöl'lü, Efe Canlı, yani bu kadroyu yenemiyorsan zaten sen artık şampiyonluk şarkısında fazla söyleme diyorum. Yani bugün ne yapıp ne edip direnç gösterip iştahlı futbolla Fenerbahçe'nin kazanması lazım.
Beşiktaş'ın Rize'de 3-2 kazanması, Galatasaray'ın son dakika golüyle kazanmış olması çok büyük bir stres faktörü mü Fenerbahçe'de sizce?
Kesinlikle, kesinlikle. Çok büyük. Yani o maçı izlerken özellikle Fenerbahçe'de futbolcular bu maçları takip etmiştir. Fenerbahçe'de futbolcular Beşiktaş maçını takip etmiştir. Onu da net söyleyeyim.
Aslında çok özür dileyerek araya girdim ama sevgili Ozan Zeybek, çok büyük stres faktörü müdür sorusu son derece gereksiz ve saçma bir soru oldu. Tabii ki stres faktörüdür. Mesele o değil. Doğru soru da şu. Bu stresi yönetebilecek ışığı görüyor musunuz Fenerbahçe'de, teknik kadroda ve futbolcularda? Baktığınızda içeriden aldığınız bilgilere istinaden. Doğru soru bu bence.
Şimdi Emre Belezoğlu geldiğinde 10 haftada ne değiştirebilir dedik. Sadece psikolojik anlamda dokunuşlar yapar. Bunları da yaptı. Bugüne kadar başarılı giden bir Emre Belezoğlu var. Bakın 10 gün önceki algıya bakın. Fenerbahçe arkadan geliyor. Şampiyonluğun en büyük adayıymış gibi puan olarak geride olmasına rağmen. Dün akşamki skor bütün rüzgarı değiştirdi. Rüzgarın yönünü mü değiştirdiğim, rüzgarı iptal mi etti diyeyim. Bu Beşiktaş beraberlikle veya yenilgiyle dönseydi bambaşka bir maç olurdu Fenerbahçe adına. Büyük bir derbi maçına çıkıyormuş gibi. Şu anda buradaki olay Emre Belezoğlu'nun nasıl bu çocukları motive edebileceği önemli. Bütün her şey onda. Şu anda Emre Belezoğlu'nda. Yani oynatacağı oyuncu nasıl konsantre olursa sonucu o şekilde alır. Yani burada şurada şu kapatmayı yapın, şurada baskı yapın, şurada orta yapınla olacak bir iş değil artık. Çünkü oyuncunun kafası hep şeyde. Biz nasıl olsa yakalayacağız, öne geçeceğiz, yakalayacağız. 3.5 puanlık fark var diyordum ben. Yani bir avarajdan dolayı.
Doğru.
Şu anda her şey motivasyona bağlı. Bugün Fenerbahçe'nin işi zor. Ben 2-3 gün önceki konuşmalarımızda Beşiktaş Rize'de puan kaybederse, berabere de kalsa yenilse de Fenerbahçe kesinlikle Alanya'yı yener gözüyle görüyordum. Ama kafada şu anda soru işaretleri var. Hepimizin, hem oyuncuların var hem ben yorumcunun var. Yani o anlamda söylüyorum bunu.
Öngörünüz nedir sonuç üzerine?
Ben yine Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını düşünüyorum.
Düşünüyorsunuz.
Evet, yine Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünerek bu yorumlarımı yapayım. Salih Uçan'dan bahsettin. Salih büyük ihtimal Beşiktaş'la anlaştı diye bana gelen haberler var. Hı-hı. Ben eğer resmi anlaşma veya ağzından çıkar net bir söz yoksa Salih'in Trabzonspor'da daha yararlı olacağını, kendini daha iyi gösterebileceğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın orta sahasındaki Salih'in tekniği ve zekası üzerine kurulu bir futbol yapısı var. Beşiktaş'ın dinamizm üzerine kurulu bir yapısı var. Tabii önümüzdeki sezon yeni oyuncular, yeni sistem, yeni şeyler olabilir ama bugünkü tabloya baktığımızda...
Orta sahada çok kalabalık ve nitelikli oyunculara da sahip Beşiktaş.
Evet. Ben tanıyorsam Salih bana sorsa Trabzonspor'a git diye konuşurum. Çünkü Trabzonspor'un büyük bir hevesi var Salih'e. Artı Trabzonspor'un planları arasında sadece Salih değil Göztepe'deki Halil Akpınar da var. Bunu da belki hiç gündeme gelmediyse ilk defa senin yayında söyleyelim.
Alparslan'da var mı? Göztepe'deki Alparslan Öztürk.
Halil ile ilgili şu anda bonservis pazarlığı var. Trabzonspor yapıyor. Evet. Trabzonspor ve Göztepe arasında bonservis pazarlığı var. Evet. Bunu da burada herhalde medyada hiç çıkmadı. Senin programında ilk defa söylemiş olalım.
Peki. Bu önemli bilgiyi aktardı. Bir kez daha hatırlatalım. Beşiktaş da Salih Uçan'ın anlaştığına inanıyor. Az önce temsilcisi Salih Uçan'ın Ömer Koray Uzun da bizimle birlikteydi. Görüşmeler olduğunu söyledi. Ve Halil Akpınar'la birlikte Salih Uçan'ın da Trabzonspor'un gündeminde olduğunu ifade etti. Nitekim sizin söylediğiniz gibi Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağoğlu Göztepe maçından sonra biz 3 futbolcuyla görüşme aşamasındayız. Bir tanesiyle de prensipte anlaştık dedi. Sizin inancınız onlardan bir tanesinin eğer Göztepe ile anlaşılmışsa Halil Akpınar olduğu yönünde.
Arada ufak bir şey var bonservisle ilgili. Ufak dediğim talep edilen rakamın 3'te 2'sini vermeyi hedefliyor Trabzonspor. Bunu da örneklendirmek için söyleyeyim. Burada rakam vermek için değil. Mesela 3 milyon istiyorsa 2 milyon veriyor Trabzon. O anlamda belirteyim bunu.
Hı hı.
Bunun da çözüme ulaşacağını düşünüyorum ben.
Peki. Bunu da çözecektir Trabzonspor. Bakalım neler olacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Sevgili Ozan Zeybek size...
Fenerbahçe'nin puan kaybı halinde artık ben de bu sezonluk defteri rafa kaldırırım. Fenerbahçe'nin hani şampiyonluğuyla ilgili sezon başından beri iddialı laflar da bulunuyorum. Bugün Alanya'yı yenemeyerek İstanbul'a dönerse Fenerbahçe artık bu sezonda olursun diye...
Beşiktaş şampiyonluğu bırakmaz mı diyorsunuz?
Bak Fenerbahçe kazanırsa yine psikolojik üstünlük Fenerbahçe'ye geçer.
Ben de bunu soracaktım, otomatik olarak cevap verdiniz. Yani kazanırsa evet. Bugün hem Beşiktaş hem de Galatasaray'a karşı psikolojik bir üstünlük mü sağlar?
Kesinlikle. Kesinlikle ama evet kesinlikle çok önemli bir avantaj bu. Artık psikoloji savaşına dön.
At yarışına gideceğiz. Telefon bağlantımızda sorun oldu. Yarışın ardından tamamlayacağız röportajımızı.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor.
Sevgili Ozan Zeybek'le sohbetimiz yarım kalmıştı. Final sorusu şuydu. Aslında otomatik olarak cevapladı. Eğer Fenerbahçe bugün Alanya'da kazanırsa şampiyonluktaki rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a göre psikolojik bir avantajı da eline geçirmiş olabilir mi? Kaybederse elbette ki matematiksel olarak olmasa bile nesnel olarak baktığımızda şampiyonluk yarışından büyük ölçüde kopmuş olacak. Çünkü Beşiktaş gerçekten çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ancak kazanırsa Beşiktaş üzerinde bir baskı olur mu? Hatay Spor maçı öncesi yine Galatasaray üzerinde Gençler Birliği maçı öncesi bir baskı oluşturacak mı bu durum? Sevgili Ozan Zeybek tekrar hoş geldiniz.
Tekrar merhaba, kusura bakmayın ben feribottayım. Yalova'dan İstanbul'a doğru geçiyorum. O yüzden kesildi biraz önce.
Estağfurullah, normal.
Şu var. Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamalarını bir kulağımıza, beynimize tekrar geri getirelim. Hatay Spor'a değindi. Stresli bir Hatay Spor maçı bekliyor onları. Daha sonra bir stresli bir Galatasaray maçı bekliyor. Ama bugün Fenerbahçe kazanamayarak gelirse Beşiktaş stresi üzerinden atar. Hı-hı. Herkes Türkiye futbolu sezonun bence en kritik maçı bugün. En kritik maçı. Çünkü yani bu puanlar alındıktan sonra, dünkü maçlardan sonra Fenerbahçe kazanamazsa bir tabir vardır ya, pabucu dama atılır artık Fenerbahçe. Hı-hı. Şampiyonluk yolunda konuşamazsın. Zaten 3,5 puan geridesin. Her şey Beşiktaş'ın istediği gibi yol almış olur. Şey, potada kalabilmesi için ve Beşiktaş'ı bu stres altında tutabilmesi için bugün mutlak 3 puanla dönmesi lazım. Tabii bizim dinleyenlerimiz şimdi Galatasaraylılar da var. Galatasaray zaten potadan düşmüş değil. Dünkü 3 puan da Galatasaray için çok kritikti.
Ama hem Galatasaray camiası hem Beşiktaş camiası belki de hiç bugüne kadar Alanya'nın maçını, Alanya Spor'un maçını bu kadar ciddi gözle izlememişlerdir. Bu akşam izleyecekler.
%100. Hem Beşiktaşlılar hem Galatasaraylılar bu akşamki maçı ve sonucu dört gözle bekliyor. Hiç şüphe yok. Bu arada Erzurumspor 1-0 önde Başakşehir karşısında. 5. dakikada Emrah Bastan attı golü ve Başakşehir 10 kişi oynuyor. Epriano kırmızı kart gördü. Evet. 18. dakikada. Yani bu maçı kazanan her şeyi kazanıyor bence. Bir kere eğer Erzurumspor kazanırsa Başakşehir'in üstüne çıkıyor. 37-37 puanlar eşit. Ama Başakşehir de kaybettiği için 6 puanlık bir avantaj elde ediyor. Ne dersiniz?
Alt tarafın harareti üst taraftan daha yoğun geçiyor son haftalarda, son 3 haftada özellikle. Bu maçı hangi iki takım kaybederse de kesinlikle düştü. Hangi iki takımdan biri kazanırsa da kesinlikle ligde kaldı diyemeyiz. Hala mücadele devam edecek orada. Yani ben Başakşehir'in bu kadro yapısıyla, bu teknik adamıyla ligden düşmesine şans vermeyenlerden biriyim normaline baktığımızda. Bugünkü maç nezdinde de Yılmaz Hoca ile samimiyetimizden, arkadaşlığımızdan dolayı gönlüm biraz daha Erzurumspor'un kazanmasından yana. Yani kadrolara bakıyorsunuz. İmkansız gibi görünen şeyler olmaya başladı. Özellikle Başakşehir'in maçlarında.
Başakşehir düşer mi sizce?
Ben düşeceğini zannetmiyorum. Başakşehir bu ligde kalır diye düşünüyorum.
4 hafta var. Yani 4 haftada 38 puan yaptı Kayseri. Dün 6-3 yendi. Denizli evet. 38 puanda Ankara Gücü. Yeni Malatya'nın 40 puanı var. Kasımpaşa 37 puanda. Ya bu 4 haftada her şeyi değiştirip... küme düşecek 4 takım arasından sıyrılabilir mi Başakşehir sizce?
Gözümde, beynimde düştü diye düşündüğüm takım haftalardan beri, özellikle dünkü maçtan sonra da kendisi tasdikledi diye düşünüyorum. Denizli Spor var. Denizli Spor'undan sonra düşecek takım, yani haftalarca Gençler Birliği bir daha maç kazanamaz diyorduk. Gelen hocayla apayrı bir simaya büründü. Yani hala son haftaya kadar devam edecek. Yani önümüzdeki hafta iki hafta sonra birisinin garantilese bile düşmeyi kesin sonuç olarak görüyor olsak bile ikinciyi, üçüncüyü yanına son hafta alır artık.
Anlıyorum.
Yani bu alttaki mücadele daha da devam edecek diye düşünüyorum.
Bakalım neler olacak. Erzurumspor 1-0 önde, 10 kişi Başakşehir ama Başakşehir
çok büyük avantaj. Hem skor hem eksik rakibe karşı oynamak çok büyük bir avantajı var Erzurumspor'un. Bakalım bunu 90 dakikanın sonunda da devam ettirebilecek. %100.
Sevgili Ozan Zeybek, çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Sağ olun.
Tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.
Avrupa'dan futbol. İngiltere.
Ozan Kabak, Liverpool'un resmi internet sitesine bir mülakat verdi. Galatasaray altyapısından yetişti biliyorsunuz. Profesyonel oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Fatih Terim onu oynattı ve devre arasında Stuttgart'a transfer oldu. 13-14 maçta Avrupa'ya transfer oldu ve Galatasaray'a 11 milyon eurodan fazla bir parasal değer kazandırdı. Stuttgart'ta başarılı oldu. O sezonun sonunda da yarım dönem orada oynadıktan sonra Schalke'ye transfer oldu. Şimdi Liverpool'un formasını giyiyor. Hep ara transfer dönemleri transferlerini gerçekleştiriyor. Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi Galatasaray'la, Bundesliga Stuttgart ve Schalke, şimdi Premier Lig ve dünyanın en iyi takımlarından bir tanesinde Liverpool'da oynuyor. Gerçekten büyük bir başarı. Ben tecrübeli bir oyuncuyum. Şampiyonlar Ligi, Bundesliga ve Premier Lig'de oynadım. Kendimi hızla geliştiriyorum. 18 yaşında Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. Galatasaray Liverpool gibi bir kulüptü ve her maçımızı kazanmamız beklenirdi. Galatasaray'ın da çok taraftarı var ve onları mutlu etmeniz gerekiyor. Sizden beklentileri yüksek olurdu. Bu da sizi hızlıca olgunlaştırıyor. Ben de o dönem böyle bir süreç yaşadım diyor Ozan Kabak verdiği röportajda. Genç bir oyuncu için çok fazla maç oynamak ve hızlı ve güzel gelişmeyi sağlıyor. Bu avantaj. Ayrıca yeni bir yere ve yeni bir lige de hızlıca adapte olabiliyorsunuz. Bu yüzden Liverpool'a hızlıca adapte olabildim. Bence başkalarının da hızlı adapte, düzelterek söylüyorum. Bence başkalarından da daha hızlı adapte oldum diyor. Yani emsallerini ya da kendi jenerasyonundaki oyuncuları kastediyor sanırım bu açıklamasıyla. Ve devam ediyor Ozan Kabak'ın röportajı. İlk maçımda Leicester'e karşı 75 dakika iyi oynadık. Ne yazık ki futbol ve bu futbolda her şey olabiliyor. Bana göre futbolda geçmişi unutmak ve sürekli önümüzdeki mücadelelere odaklanmak gerekir. Ben de öyle yapıyorum. Leicester maçını unuttum. Bu tip anları hemen unuturum ve bir sonraki maça konsantre olurum. Ancak dürüst olmak gerekirse çok üzüldüm. Takım arkadaşlarım, menajerim Jürgen Klopp ve taraftarlar bana çok destek oldu. Minnettarım onlara diyor. Ve kolay değil elbette. Ben takıma direkt dahil oldum ve takımın ihtiyaç duyduğu şeyleri yapmalıydım. Yani bir adaptasyon problemi yaşadın mı sorusu üzerine bunları söylüyor Ozan Kabak ve devam ediyor. Aynı zamanda şehre, dile, birçok yeni şeye de adapte olmalıydım. 20 yaşındayım, kolay değil. Bence iyi iş çıkardım. Sadece futbola odaklanmaya çalıştım. Bir stoper olarak tehlikenin kokusunu alırım. Olmadan önce olabilecekleri görürüm. İngilizler buna ne diyor bilmiyorum ama ben tehlike diyorum. Hemen sezerim ve önlemimi alırım. Zeki olmalısınız. Ben de bunu yapmaya ve ayrıca tecrübelenmeye çalışıyorum diyor. Şimdi bu çok önemli. Ben daha önce de söyledim. Ozan da bu röportajıyla ortaya koymuş. Ozan Kabak'ın bugünkü başarısının temelinde iki faktör var. İki temel faktör. Bir, soğukkanlı olması ve akıllı olması, ikisi bir arada. Çok zeki, nerede ne zaman duracağını biliyor. Pozisyon bilgisi iyi ve sezgileri seziyor. Onu kendisi de az önce söylediğim gibi, az önce sözlerini okudum. Az önceki ifadesinden çıkartabiliriz. Sezgileri güçlü, soğukkanlı ve akıllı. Arkadaşım Van Dijk mesela tehlike sezme işinde harikadır. Bunu çok iyi yapar. Çok tecrübeli. Futbolu çok iyi biliyor. Ben de elimden geleni yapacağım ve maç maç daha iyi olacağım diyor Ozan Kabak. Sakin biriyim. Genç takımlarda, altyapılarda hep kaptandım. Milli takımlarda oynadım. Belki de bu nedenledir sakinliğim. Belki de karakterim böyledir. Yani çalışmayla değil, doğuştan gelen bir özellik bu demiş Ozan Kabak. Van Dijk bana sürekli küçük tiyolar veriyor. Futbol mentalitemi geliştiriyor. Savunmacılar birbirlerini çok iyi anlamalılar bence. Küçük detaylarla birlikte oynamak kolaylaşıyor. Van Dijk de bunun için oyunumu geliştirmeye çalışıyor. Maçlardan önce her santrforu izlerim. Video analizlerine bakarım. Onunla yan yana oynamış oyuncular varsa onlarla konuşurum. Üzerlerinde çalışırım. Hangi ayağı güçlü bilirim. Yetenekleri neler bunu da biliyorum. Hareketlerini öğrenirim. Bana çok yardımcı olur. Maçta yapabileceklerini önceden tahmin edebilirim böylece demiş Ozan Kabak. Evimde ailemle veya arkadaşlarla futbol konuşmam. Sadece maç hakkında 2-3 dakika sohbet ederiz. Hepsi bu. Ne zaman biri futbol konuşmaya başlarsa eğer konuyu değiştirelim derim. Benim hayatım sadece futbol değil. Soyunma odasında da futbol konuşuyoruz. Sahada da futbol konuşuyoruz. Her gün antrenman yapıyoruz. Eve gittiğimde rahatlamam, başka şeyler düşünmem ve hayatın başka yönleriyle ilgilenmem gerekiyor. Bu beni daha huzurlu bir insan yapıyor diyor. Gerçekten bu sözlere hayran kalmamak mümkün değil. Son derece olgun ve doğru bir bakış açısına sahip Ozan Kabak.
Avrupa'dan futbol. İngiltere.
...16'da başlayan maçlar devam ediyor. Sivasspor 0, Yeni Malatyaspor 0. İlk yarıda normal sürenin sonundayız. Ve aynı şekilde Erzurumspor Başakşehir maçında da 45. dakika oynanıyor. Başakşehir'in Emrah Bastan'ın attığı golle 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Düzelterek söylüyorum. Erzurumspor'un Başakşehir'in attığı golle... Çok özür dilerim. Erzurumspor'un Emrah Bastan'ın attığı golle Başakşehir karşısında 1-0 üstünlüğü devam ediyor ve Başakşehir kulübünün de 10 kişi oynadığını, Alexander Epriano'nun 18. dakikada kırmızı kartta ihraç edildiğini hatırlatalım. 11'e 10 oyunda Başakşehir daha baskılı bir takım olarak gözüküyor. Çünkü Can Avli ile saldırıyor Başakşehir. Daha etkili olmaya çalışıyor fakat yerleşik bir savunma anlayışı var. Yılmaz Hoca ile bunu başardı Erzurumspor. Direniyor ama tabii eğer Erzurumspor'da teknik heyet bir müdahalede bulunmazsa, Yılmaz Hoca bu işe bir müdahale etmezse oyuncu değişikliğiyle vesaire, bu defa Başakşehir golü bulabilir. 11'e 10 oynuyor olmasına rağmen bir kez daha hatırlatıyorum. Erzurumspor Emrah Bastan'ın 5. dakikada attığı golle Başakşehir karşısında 1-0 önde ve ilk yarıda artık uzatma dakikaları. Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. Sevgili Barış Şehirlioğlu bizimle birlikte, Fenerbahçe muhabirimiz, Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bakalım Fenerbahçe'nin Alanya Spor maçındaki 11'i belli oldu mu? Barış yayınımıza hoş geldin, merhaba.
Merhabalar Özgür Sancar, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
İyi çalışmalar dilerim, ben de kolay gelsin. 11 belli mi Barış?
Şu an itibariyle 11 belli değil, ilk 11 Emre Belezoğlu'nun. Ama saat 7-7.30 civarlarında netleşecek, yani resmi olarak açıklanır. Tabii ki bir muhtemel 11 öngörümüzde var. Ancak ondan önce sakatları bildirmek istiyorum. Bu karşılaşmada oynayamayacak isimleri de bildirmek istiyorum ki. Altay Bayındır zaten bilindiği gibi tedavisi devam ediyor. Yine aynı şekilde Nazım Sangare, Diego Perot ve Sadık Çıpınar tedavileri devam ettiği için bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı kart cezası İrfan Can Kahveci de bugün takımdaki yerini alamayacak. Fenerbahçe'de Gökhan Gönül dönüyor kadroya. Tedavi sürecinin ardından ilk 11'de olacak Gökhan Gönül. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'de kalede yine Harun Tekin olacak. Defans dörtlüsü Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Atilla Salay, Caner Erkin ve onların önünde Jose Sosa ve orta saha Ozan Tufan, Mert Hakan, kanatlarda Dimitris Pelkas, Sinan Gümüş ve ileride Ener Valencia ilk 11 ile karşılaşmaya çıkmasını bekliyorum. Fenerbahçe'de bu karşılaşma öncesi de 8 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Onları da hemen bildireyim. Caner Erkin, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Sosa, Tisserand, Serdar Aziz, Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş sarı kart sınırında bulunuyor. Eğer bu oyunculardan kart gören olursa pazartesi günü Kadıköy'de 10'a oynanacak. Erzurumspor karşılaşmasında takımdaki yerinde alamayacak. Tabii ki Fenerbahçe açısından da son derece önemli bir karşılaşma haline geldi. Çünkü dün lider Beşiktaş Çaykur Rizespor deplasmanından galibiyete döndü. Yine haftaya 3. giren Galatasaray'da Konya'da Konyaspor'u kendi sahasında mağlup etti ve Fenerbahçe ile puanları eşitledi ve ikili averajdan dolayı şu an bir maç fazlasıyla Galatasaray Fenerbahçe'nin önünde 2. sıraya yerleşmiş durumda. Fenerbahçe'de bu karşılaşma öncesi de tek hedef bu karşılaşmayı Alanya zorlu Alanya deplasmanından 3 puanla dönerek yine 2. sıradaki yerini almak diyebilirim Özgür Sancar.
Sen az önce olası 11'i söyledin ama son dakikada bir sürpriz olabilir mi 11'e girecek? Hiç beklemediğimiz bir oyuncu olabilir mi? Mesela Sinan Gümüş'ten bahsedebiliriz. Ferdi Kadıoğlu'ndan ne dersin?
Evet, zaten Sinan Gümüş'ü bekliyorum ama bu noktada Ferdi Kadıoğlu da sağ kanatta oynayabiliyor. Ferdi Kadıoğlu tercihi de gelebilir. Tabii ki de aslında baktığımız zaman sağ kanatta oynayacak alternatiflere Fenerbahçe'de 3 isim var. Sinan Gümüş, Bright Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu. Bu 3 isim arasından şu anda baktığımız zaman da en form grafiği yüksek olan da Sinan Gümüş olduğunu söyleyebiliriz ki aslında Kadıköy'deki oynanan karşılaşmalarda veya daha önceki 5 karşılaşmada Emre Belezoğlu'nun 2 maçların 2. arasında Sinan Gümüş'ü oyuna aldığında görebiliyoruz ki Emre Belezoğlu 31. haftanın sonunda Fenerbahçe'nin başına geçmişti. 5 mücadeleye çıktı. 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. O ayrıntıyı da belirtmek isterim.
Sevgili Barış, çok teşekkür ederim aktardığım bilgilerden dolayı.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
Barış Eğirlioğlu Fenerbahçe muhabirimiz son bilgileri aktardı. Alanya Spor maçı öncesi Sarı Lacivertli takımla ilgili olarak.
Avrupa'dan futbol. İngiltere.
Şampiyonlar Ligi yarı final büyük bir maça sahne oldu. Yarı final ilk maçında Paris Saint Germain Manchester City'yi ağırlamıştı. Önceki günde Real Madrid'de Chelsea karşı karşıya gelmişlerdi. Madrid'de 1-1 berabere bitti bu maç ve dün akşamın kazananı konuk takım Manchester City oldu. Manchester City İstanbul yolunda ilk randevuyu kazanmış oldu. Ve büyük bir avantajla İngiltere'de bir hafta sonra oynanacak maça çıkacak. Deplasmanda geriye düşen City sahadan 2-1'lik galibiyette ayrılarak rövanş için avantajı elde etti. İlk yarıyı Marquinhos'un golüyle 1-0 önde kapattı Paris Saint Germain. Kevin De Bruyne 64. dakikada gol attı ve durum 1-1 oldu. Karşılaşmada son sözü 71. dakikada Mahrez söyledi. Çok akıllı bir frikik atışı yaptı. Barajın ortasından geçirdi. Ki çok köşeye gitmemesine rağmen topu tam olarak göremediği için kaleci Keylor Navas bence her Şampiyonlar Ligi maçında olduğu gibi bu maçta da ön plana çıkan çok başarılı bir performans sergiledi. Ama buna rağmen bu pozisyonda Mahrez'in şutunda barajın açık olmasından yararlandı Mahrez ve barajın içinden geçen topu görmesi mümkün değildi. O bakımdan geç kaldı müdahale etmekte ve Manchester City ikinci golü buldu. Böylece büyük bir avantajla İngiltere'ye gitti. Paris Saint Germain'de G'ye 78. dakikada kırmızı kartta oyun dışında kaldı. Neden? Maçı seyredenler iyi biliyorlar. İdrissa G'ye çok tehlikeli bir faul yaptı. Türk oyuncu İlkay Gündoğan'a. İlkay Gündoğan'a yaptığı hareket insanlık dışı bir hareketti. Ve çok tepki topladı bu hareket. Anında da maçın hakemi kırmızı kartla cezalandırdı G'yi. İlkay da bir süre saha içinde tedavi olduktan sonra maça devam etti ama yani çok uzun süre sahadan ayrı kalmasına neden olabilecek bir sakatlık da yaşatabilirdi G'nin bu müdahalesi. Real Madrid'de Alvaro Arbeloa'nın ardından ikinci oyuncu oldu. Bu sezon iki kez kırmızı kart gören Madrid'de Arbeloa'nın ardından ikinci oyuncu oldu. Bir sezonda düzeltiyorum, iki kez. Daha önce Real Madrid'de Arbeloa böyle bir istatistiğe sahipti. G'de Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda iki kez kırmızı kart gören ikinci oyuncu oldu. Arbelova'nın ardından bu kırmızı kartın ardından Paris Saint Germain taraftarının da sosyal medyada tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı. BT Sport için maçı yorumlayan Manchester City'nin eski kalecisi Joe Hart bu hareket Paris Saint Germain'e pahalıya mal oldu. G'ye maçın harareti ve zamanlama hatasıyla çok gereksiz bir kırmızı kart gördü dedi. İlkay Gündoğan sosyal medya hesabından kendisine gelen mesajlara cevap veren bir açıklama yaparak teşekkür etti ve ayağının iyi durumda olduğunu da yazdı.
Tuttur.com'dan günün kuponu.
Hamburg Karlsruhe karşılıklı gol var. Oran 1.50. Alanya Spor Fenerbahçe karşılıklı gol var. Oran 1.42. Forfar Clyde Bank karşılıklı gol var. Oran 1.40. Toplam oran 2.98.
Yap bir kupon oyna tuttur. Oyna hep oyna kuponu tuttur. Yap bir kupon oyna tuttur. Oyna hep oyna kuponu tuttur.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la spor kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. İngiltere.
Paris Saint-Germain'i deplasmanda 2-1 mağlup etti Manchester City ve avantajı eline geçirdi bu eşleşmede. Finale çok yakın, çok daha yakın Pep Guardiola'nın öğrencileri. 29 Mayıs'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi finali. Performanstan çok memnunum ama yolun yarısındayız ifadelerini kullanmış Pep Guardiola. Golü yedikten sonra baskı hissettik ancak maçın ikinci yarısında hem her anlamda harikaydık. Deplasmanda iki gol attık ve bu çok önemli. Ancak rövanş maçı öncesi hala yapmamız gereken işler var. Devre arasında kim olduğumuz hakkında konuştuk. Bazı küçük ve aptalca şeyleri düzelttik çünkü bunlar oyuncuların kişiliklerine bağlı olan şeyler. Açık futbol oynasaydık şayet Neymar ve Mbappe bizi öldürürdü. Bayern Münih'e neler yaptıklarını gördük. Bu sebeple tempoyu düşürdük. Maçı açık sahada oynasaydık Mbappe ve Neymar bizi öldürdü. Bu yüzden tempoyu düşürmemiz gerekiyordu. Bayern'e karşı da bunu yaptılar. Alan kullanımı konusunda bizden 10 kat daha iyiler. Oyuncularımın maçtan sonra sakin kaldıkları için mutluyum. Tezahürat yok, sadece sakindiler. Çünkü iki maçı bir sistemde her şeyin, iki maçlı bir sistemde her şeyin olabileceğini biliyoruz demiş. Özetle Pep Guardiola. Ben de aynı kanaatteyim. Çünkü Mbappe ve Neymar ve Di Maria boş alan bulduğunda durdurulması imkansız oyuncular. 5'te 10 saniye arasında kaleye gidiyorlar ve böyle pozisyonlarda golü yapıp geliyorlar %90 oranında. Dolayısıyla Bayern Münih için Paris'te oynanan maçta böyle bir tespiti yapmak yanlış olur. Bilmiyorum ilk maçı kastetti sanırım Allianz Arena'daki maçı. Bayern Münih savunmada da çok iyiydi. Gerçekten çok iyi savunmacıları var. Saint Germain'den yana olduğu için turu geçtiler. Burada ikinci yarıda alanları çok iyi kapattı. Gerçekten takım savunması açısından çok başarılı ve organize bir ekip Manchester City. Orta alanda da ilk de oyuncuları olunca topu kullanmak konusunda da üstünlük sağladılar. Mbappe, Neymar, Di Maria kim olursa olsun boş alan bulamadı. Yani onlara adım bile attırmadılar. Aldıkları, daha doğrusu topu almadan dönmelerini engellediler. Çünkü bir kere dönerse Mbappe onu boş alanda tutabilmek, arkasından gidip yakalayabilmek mümkün değil. Bütün bunlara izin vermeyen çok disiplinli bir oyun ortaya koydu. Dolayısıyla bence Pep Guardiola'nın bu taktik başarısı ve organizasyondaki mükemmelliyetçi anlayışı avantajı Manchester City'ye getirdi Paris Saint Germain karşısında. İkinci maçta da yenilmeyecekleri kanaatindeyim. Ancak yarı finalin diğer bölümünde yani Real Madrid-Chelsea eşleşmesinde her ne kadar Chelsea organize bir ekip olup bu agresif presi iyi uygulasa bile ben Stamford Bridge'de Real Madrid'in ve Zinedine Zidane'ın, teknik direktör Zinedine Zidane'ın bir B planı olduğu kanaatindeyim. Sergio Ramos bugün takımla antrenmana çıktı ki onun varlığı Şampiyonlar Ligi maçlarında Real Madrid için toparlayıcı bir özelliği ifade ediyor. Real Madrid'in 1-1 dezavantajı olmasına rağmen dış sahada kazanarak Chelsea'den turu alacağı kanaatindeyim.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la spor kazanı devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak ve sınırlı sayıda izleyici, seyirci bu maçı takip edebilecek. UEFA yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta İstanbul'da sınırlı sayıda seyirciyle gerçekleşecek ve 17 Mayıs'a kadar yürürlükte olan geçici kapanmanın maç üzerinde herhangi bir etkisi olmayacak ifadelerini kullandı. 2021 Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Değerli dinleyiciler bildiğiniz gibi zaten İspanya başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi de ligin son haftalarını seyircili oynamak konusunda karar aldı. İspanya 8 Mayıs'tan sonra oynanacak bütün La Liga maçlarını seyircili oynatacak. %25 kapasitesinde statların. Ve Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması geldi. Aktarmıştım sizlere. Gökhan Töre'de bir sakatlık sorunu, sağ uyluk iç adalesinde gerilme bulguları saptanmış. Hatayspor maçına yetiştirilmesi bekleniyor ama net değil. Oynayacak mı, oynamayacak mı? Önümüzdeki 2 gün içinde buna karar verilecek. Yeni sezon da başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Süper Lig'de son 3 haftanın programı açıklandı. Yeni sezon ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Bu bilgiyi de vermek istiyorum sizlere. Profesyonel Ligler'de 2021-2022 sezonunun başlangıç ve bitiş tarihleri Süper Lig ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak. Biliyorsunuz 1. Lig'de bir de playoff var 3. takımı belirlemek açısından. Bu arada Erzurumspor ilk yarıda golden sonra baskı yemişti Başakşehir karşısında ama ikinci yarıya çok baskı başladı. Emrah Baştan başta olmak üzere pek çok ileri uç oyuncusuyla gol pozisyonu üretiyor. Erzurumspor 1-0 önde. Başakşehir Epriano'nun kırmızı kart görmesi nedeniyle maça 10 kişi devam ediyor değerli dinleyiciler. Misti.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021'de oynanacak maçlarla başlayacak. 30 Nisan 2022'de sona erecek. Misti.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi Ziraat Türkiye Kupası'nda müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek. Henüz belli değil. Süper Lig'de 40, 41 ve 42. haftanın programı belli oldu. Ligin 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi 8 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre son 3 haftanın tamamı saat 20.30'da başlayacak. Maçların programını da daha sonra ayrıntılı bir biçimde sizlerle paylaşırız. Şimdi izin istiyorum. Kısa bir reklam arası. Reklamların ardından özel röportaj bölümümüze geçeceğiz. Hatayspor'un onursal başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfi Savaş canlı yayın konuğumuz olacak.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Özgür Sancar, özel röportaj.
Sıra geldi özel söyleşi bölümümüze. Doçent Doktor Sayın Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatay Spor'un onursal başkanı bizimle birlikte. Sayın Başkan, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba.
Hoş bulduk Özgür Bey. İyi yayınlar diliyorum. Bizi dinleyen tüm spor severlere selamlar, saygılar Hatay'dan.
Eksik olmayın. Ben teşekkür ederim. Bu yoğun programa rağmen bize vakit ayırdınız Sayın Başkan.
Estağfurullah.
Tebrik ederim Gençler Birliği galibiyetinden dolayı.
Teşekkür ediyorum. Tüm Hatay Spor camiasına hayırlı uğurlu olsun.
Dün Trabzonspor'u berabere kaldı. 2 puan avantajınız var. Beşincilik mutlak bir biçimde hedef mi son 4 haftada? 57 Hatay Spor, 64 puan da Trabzonspor.
Şimdi Trabzonspor
4. özür diliyorum.
Zaten.
Doğru.
Biz şu anda görünen o ki Alanya Spor'la yarışıyoruz.
Anladım. Yani 5. basamağı korumak bakımından.
Evet. Yani 5. için Alanya Spor'da yarışıyoruz. Tabii 4. olabilir mi? Zor bir ihtimal ama olabilir tabii ki. Bu futbol.
Dolayısıyla 5. bitirmek ilk defa Süper Lig deneyimi yaşayan Hatay Spor için çok büyük bir başarı. Ben böyle değerlendiriyorum. Aynı kanaatte misiniz?
Tabii. Biz ilk çıkarken, ilk çıktığımız yıl İlk 10'da olmayı hedeflemiştik. Çok şükür şu anda ilk 10'da olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tabii ki 5. bitirip Avrupa kupalarına katılma hakkını elde edersek camia olarak ilk yılımızda çok mutlu oluruz. Atakaş Hatay Spor taraftarları da bu konuda çok mutlu olur. Yani bizim için başarılı bir sezon demektir bu. Yani ilk 10'a girmeyi hedeflerken 5. bitirmek güzel bir şey.
Daha başta belirlediğiniz hedefi çok daha fazla geliştirmiş, daha ilerisini tutturmuş oluyorsunuz. O bakımdan bence çok başarılı şimdiden. Tabii Hatay Spor Beşiktaş'ın konuğu olacak cumartesi günü. bu maç için başarılar dilerim. Beşiktaş cephesinden arka arkaya açıklamalar geldi. Son olarak Sergen Yalçın dedi ki cumartesi günü görüşeceğiz dedi. Tabii o futbol içinde belki bir meydan okumadan bahsetti ama bu maçı tehir edelim, daha doğrusu pazara alalım talebimizi Hatayspor kabul etmedi. Bunun doğru bir davranış olmadığını düşünüyorum şeklinde bir düşüncesi var Sergen Yalçın. Hatayspor bu durumu nasıl değerlendiriyor? Sizin bakış açınız nedir konuya?
Tabii futbolun fair play çerçeve içerisinde olması kaydıyla biz her türlü görüşe saygı duyarız ve camia olarak da saygı duyuyoruz. Tabii ki her camianın kendi gerçekleri var. O gerçeklerin de spor kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz. Ben Sergen Hoca ile ilgili hiçbir şey konuşmayacağım ama en azından spor kamuoyunu bilgilendirmek adına olayın gelişmesini, gelişme şeklini ve sürecini anlatmak istiyorum. Öncelikle Gençler Birliği bizden maçın salı günü değil de çarşamba günü oynayabilir miyiz diye bizim sportif direktörümüzü arayıp konuşmuşlar. Şimdi sportif direktörümüz ve teknik heyet konuşup birlikte karar vermişler. Çünkü bizim cumartesi günde Beşiktaş'ta maçımız var. Şimdi çarşambaya maçı alırsak iki gün zaman kalıyor. Ve bu iki gün zaman dilimin içerisinde takımın yeteri kadar dinlenemeyeceğini düşünmüşler. Ve kabul etmemişler. Daha sonra biz tabii ki salı günü maçımızı oynadık. Beşiktaş'ın talebi geldi. Beşiktaş'ın talebi gelmeden önce bizim arkadaşlar Beşiktaş'ın Beşiktaş'ta oynayacağımız cumartesi günkü maçtan dolayı Gençler Birliği'ne olumlu cevap verememişler. Tabii ki olumlu cevap veremeyince de her şeyi cumartesine göre ayarlamışlar. Cumartesi maç oynanacakmış gibi ayarlamışlar. Federasyonun vermiş olduğu karar da o zaten. Daha sonra Beşiktaş böyle bir teklifte bulunurken şimdi bizim tabii ki Anadolu takımların maalesef bazı kendini anlatamadıkları zamanlar oluyor. Bunlardan biri de bu zamanlardan biri de bu. Bizim bu haftaki sürecimiz. Bizimkiler Gençler Birliği'ne Beşiktaş maçından dolayı ve dediğimde Beşiktaş'ı kabul edersek Gençler Birliği'ne karşı mahcup oluruz. Çünkü Gençler Birliği'nde biri şampiyonla oynuyor ama Gençler Birliği'ne kısma potasında Gençler Birliği'ni kırarız diye her iki tarafa da eşit davranmak zorunda kaldılar. Yani biz federasyonun vermiş olduğu salı günü ve cumartesi günkü programa uymak zorunda kaldık. Çünkü önce ertelemek isteyen bizim Gençler Birliği'ydi. Biz Beşiktaş maçını düşünerek Gençler Birliği'ne kabul etmeyince bizim arkadaşlarımız otomatikmen Beşiktaş'ta kabul edemez pozisyona düşmüşler. Bunların dışında başka şeyler de var. Şimdi biz bütün büyük camialara saygımız var ama Anadolu'da akımlara da saygımız var. Çünkü herkes kendince bir internantı var, bir taraftar grubu var, ekonomik gücü var. Burada şöyle düşünmek lazım. İçimizde Fenerbahçe'ye daha önce gönül vermiş insanlar var. Galatasaray'a var, Beşiktaş'a var. Ama Hatayspor'da yeni çıkmış bir takım. Ve Hatayspor'da bu platformda Süper Lig'de var olması mücadelesi veren bir takım. Hatayspor'da kendi geleceğiyle ilgili vereceği kararlarda daha objektif kararlar vermek zorunda. Hal böyle olunca şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki büyük takımlarımıza saygı duyuyoruz. Onların çok güçlü taraftarları var, kalabalık taraftarları var. Sosyal medyayı, televizyonları, radyoları, interneti çok iyi kullanıyorlar. Bizim o kadar gücümüz yok. Ama şöyle bir şey var. Hangi takımla oynarsanız diğer takımlar sizinle ilgili spekülasyon yapıyor. Fenerbahçe'de oynuyorsunuz, diğer takımlar spekülasyon yapıyor. Galatasaray'da oynuyorsunuz, geri kalan diğer takımlar. Beşiktaş'ta oynuyorsunuz, diğer takımlar veya Beşiktaş. Şimdi biz olarak geldik Süper Lig'e ve biz olarak devam etmek istiyoruz. Ve kendi kimliğimize, kendi kişiliğimize, kendi karakterimize devam etmek istiyoruz. Hiç kimseyle ekonomik yaşamak istemiyoruz. Hele hele büyük kulüplerimizde biz dostane bir şekilde spor fair play çerçevesinde sportif faaliyetler yapmak istiyoruz. Bu nedenle de biz cumartesi günkü maçı bir kavga ortamı değil, fair play çerçevesinde yapılacak bir sportif karşılaşma olarak görüyoruz. Ve bu sportif karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun kazananın Türk sporu ve Türk futbolu olması gerektiğini düşünüyorum. Bütün bu sürece baktığınız zaman Hatay Spor tarafından bu konuyu polemik yapacak hiçbir konuşma olmamıştır. Bundan sonraki süreçte de olmayacaktır. Biz cumartesi çıkıp Hatay Spor olarak, Hatakaş Hatay Spor olarak maçımızı yaparız. Sonuç ne olursa olsun biz fair play çerçevesinde bir maç yapmak istiyoruz. Şu anki bütün takımlar yeni bir düşme hattından itibaren şampiyonla oynayan takıma kadar hepsi bu lige bugüne kadar emek vermiştir, ter dökmüştür, para harcamıştır. Karda kışta taraftarlar onları desteklemiştir. Biz hepsine saygı duyuyoruz. Evet. Ama saygı duyduğumuz kadar da saygı duyulmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz.
Sayın Başkan, bu arada hatırlatalım dinleyicilerimize, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatay Spor Onursal Başkanı Sayın Lütfi Savaş, doçent doktor Lütfi Savaş bizimle birlikte. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Durçebi, Rize Spor bize karşı, Hatay Spor bize karşı dedi. Sizin sözlerinizden anlıyorum ki Beşiktaş'a yönelik bir karşıtlığınız yok.
Biz bütün takımlarımıza aynı mesafedeyiz. Anladım. Her şeyi seviyoruz. Hiçbir yere kavga etmek, polemik yaşamak istemiyoruz.
Bence son derece yapıcı ve barışı anlatan bir mesaj verdiniz futbolda. Barış ortamının sağlamanın ne kadar gerekli olduğunu anlatan bir mesaj verdiniz. Ancak tabii sahada motivasyonlar farklı olabilir. Tansiyonu yüksek bir maç mı bekliyorsunuz sahada?
Hayır. Bizimkilerin tansiyonu 12'ye 7 maça çıkacaklar. Ve hak ediyorlarsa maçı alacaklar.
Peki. Beşiktaş... Beşiktaş yönetimi...
Biz bu lige tat katmaya geldik. Zerafet katmaya geldik. Nezaket katmaya geldik. Ha, bizden önce nezaket, zerafet, tat yok mu? Tabii ki vardı. Ama biz de karınca kararınca Hatay olarak, spora gönül veren insanlar olarak lige tat kattığımızı da düşünüyoruz. Bugüne kadar hiçbir takım, hiçbir hakem, hiçbir federasyon, hiçbir kimsesiyle biz bir tartışma daha yaşamadık. Bundan sonra da aynı düsturla spor yaşamına Hatay Spor devam edecek.
Beşiktaş yönetimini Hatay'a geldiklerinde nasıl karşılamıştınız?
Yemek edildi bizim arkadaşlarımız, yöneticiler, yönetici arkadaşlarımız yemek edildi. Gayet nazik ve Hatay'a yakışır bir şekilde karşıladık. Ben inanıyorum ki Beşiktaş yönetimi de Hatay Spor'un yönetimini bizim karşıladığımız gibi nezaket çerçevesinde karşılayacaktır yani.
Siz gelecek
ruhunda ne varsa onu yaptık ve onu bekliyoruz.
Siz gelecek misiniz Sayın Başkan İstanbul'a?
İnşallah.
Anladım. İnşallah. Anladım. Aynı şekilde nezakette Beşiktaş yönetimi de karşılayacaktır. Benim de temennim bu yönde.
Yani biz de şu andaki pozisyon olarak belki şampiyonla oynamıyoruz ama karınca kararınca biz de emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Biz de Avrupa buraya kadar gelmiş, neden olmasın diyoruz. Onun mücadelesini veriyoruz.
Doğru. Yani hedefsiz değil. Belki Sergen Yalçın bir öfkeyle hedefsiz bir takım tanımlaması yaptı ama Hatay Spor'un bir hedefi var. Kalan 4 maçta da maksimum sonucu alıp, maksimum puanı toplayıp değil mi Avrupa Ligi'ne gitme hedefi.
Özgür Bey, ben bizim penceremizden gördüklerimizi ve hissettiklerimizi paylaştım.
Peki. Sayın Başkan, Ömer Erdoğan için geçmiş olsun diyorum.
Geçmiş olsun, COVID olmuş hocamız. Bunun için de kimse bir şey niyet aramasın, gerçekten COVID. Çünkü Galatasaray maçından önce Mopens oynatılacak mı, oynatılmayacak mı? İşte Galatasaray'da daha önce futbolcu olmuş Ömer Erdoğan var, Gökhan Zan var. Onlar acaba ne yapar düşünüldü. Daha önce de konuşmuştuk, benim Fenerbahçe kongreyeliğim konuşuldu falan. Biz Hatay Spor'un başlarında Atakaş Hatay Spor'un menfaatlerinden başka bir şey düşünmeyiz. Ve bunun dışında düşüncesi olan arkadaşlarla yol almaya devam etmeyiz. Onlarla yollarımız ayrı. Bu yönetici de olabilir, ben de olabilirim, sportif direktör de olabilir, bizim antrenör arkadaşlarımız, teknik direktörümüz olabilir, futbolcu olabilir. Hatay Spor'un ekmeğini yiyen, Hatay Spor'a kendini bağlı hisseden herkesten biz Hatay Spor'un menfaatlerini ama sportif çerçevede, nezaket çerçevesinde isteriz. Menfaat perest olarak değil. Hakkımız neyse onu isteriz. Futbolcularımızdan da sahaya çıktıklarında terinin son damlasına kadar akıtmasını isteriz.
Sayın Başkan, bugüne kadar bu ilkenin dışında hareket eden bir Hatay Sporlu görevli oldu mu? Hatay Spor'da çalışan?
Kesinlikle. Kesinlikle olamaz. Olursa da ilk cezayı Hatay Spor yönetiminden bizden yiyoruz.
Anladım. Dolayısıyla böyle bir davranışta karşılaşmadınız. Herkes Hatay Spor'a sadık ve Hatay Spor'un çıkarını önceleyen
bir anlayış içindedir. Yapan arkadaşları biz yoranmayız. Tabii ki biz rakiplerimize, büyük takımlarımıza, diğer takımlarımıza gerçekten saygıyla bakıyoruz. Ama saygı mütekabiliyet yasasına göre herkesin birbirine göstermesi gereken önemli bir nezaket kuralıdır. Bunu da söylemek isterim.
%100 karşılıklılık ilişkisinden kaynaklanır saygı.
Tabii.
Sayın Başkan, cumartesi günü Dolmabahçe'de Beşiktaş'a karşı mutlak hedef galibiyet mi, yoksa beraberlikte iyi bir sonuç mudur Hatay Spor için?
Ya biz maça çıkarız. Rabbim ne verirse ona şükrederiz. O yüzden maçta futbolcular nasıl bir tavır sergileyecek, hata kim yapacak daha fazla, kim daha o günü iyi motive olmuş, kim daha maça damga vuracak düşüşte. Bu artık maçtaki o 11'er kişinin sahaya çıktıktan sonraki yapacakları hamlelere bağlı. Bizim konuşmalarımız havada kalır. Ama şu var, Türk futboluna yakışır bir maç olsun istiyoruz. Hak edenin kazanmasını istiyoruz. Ve bundan sonraki süreç içerisinde de belirtiler çerçevesinde şampiyonluk ve kümede kalma, işte ligden düşme konularında da spekülasyon yapılmadan ve herkesin birbirine saygı göstererek bu maçlara çıkmasını temenni ediyoruz.
Doçent Doktor Sayın Lütfü Savaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatay Spor'un onursal başkanı sizlere seslendi. Sayın Başkan, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.
Sağ olun.
Özgür Sancar, özel röportaj.
Sivasspor Yeni Malatya Spor maçı 0-0 devam ediyor. Dakika 67 ve Erzurum'da 1-1 eşitlik meydana geldi. Çünkü Başakşehir Nasser Çatlı ile penaltıdan bir gol buldu. 58. dakikada şu anda maç 1-1. Değerli dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek. Hoşçakalın.
Sosyal bahsin tek adresi olan tuttur.com, Özgür Sancar'la spor kazanını sundu.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.